İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Mavi Karadeniz Radyo, Çay TV, Kanal Avrupa, Ankara Beypazarı, Seyalan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV ve Harun Yahya TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bu akşamki konuklarımız Doktor Cihat Gündoğdu, Altuğ Berker ve Sayın Doktor Oktar Babuna. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İnşallah.
Buyurun, sözü size bırakıyorum.
Bu Darwinizm konusu tabii çok önemli. Onun için sık sık üzerinde durmak gerekiyor. Evet. Neden durmak gerekiyor? Çünkü ortadan kaldırılması gerekiyor. Deccaliyetin en önemli sistemi. Bunun için de iman hakikatlerinin anlatılması ve Darwinizmi yalanlayan bilimsel delillerin ortaya konulması son derece önemli. İsterseniz bir iman hakikatiyle başlayalım inşallah. İnsandaki tabii bütün canlılar hücrelerden meydana geliyor. Hücrenin içine bakıldığında muhteşem bir alem görüyoruz. Yani hücrenin içinde Allah bir dünya yaratmış ve bir adeta bir yaşantı var. Normal iş yapan böyle canlı varlıklar gibi moleküller var, fabrikalar var, enerji santralları var, yollar var. Yolların üzerinde yürüyen proteinler var, ağırlık taşıyorlar üzerlerinde. Dolayısıyla böyle bambaşka bir alem, adeta bir yaşam var inşallah. Onunla ilgili bir filmimiz var, canlandırma hücrenin içinde nasıl bir hayat olduğuna dair. Ondan sonra inşallah anlatmaya devam edelim. Bu tabi bir canlandırma ama bilimsel delillere dayanarak yapılan bir canlandırma. Bu görünen hücrenin çekirdeği. Hücrenin çekirdeğinin üzerinde kapılar var. O kapılardan birinin içine girildiğinde ilk olarak DNA'daki bir proteinin üretimi için yapılan kopyalama işlemini göreceğiz. Tabi bunlar böyle biraz hızlı hızlı geçecek ama ne kadar bir kompleks sistem olduğu, Allah tarafından ne kadar mucizevi yaratılmış olduğunu ortaya koyması açısından tabii son derece önemli. Nitekim bakın, birçok parçadan oluşan proteinler DNA'nın üzerinde kopyalama yapıyorlar ve bir kopya çıkartıyorlar. Fakat birçok parçadan oluşuyor. Evet, bunun mesela mesajcı RNA diye bir bölümü var. Protein üretimi için taşıyıcı moleküllerin olması gerekiyor. Bunların da çok özel dizilimleri var. DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın ne kadar kompleks sistemler. Bunların hiçbiri olmadan, teki bile olmadan protein sentezlenemiyor. Bunlar amino asitleri proteinin yapılacağı protein fabrikasına taşımakla yükümlü. Taşıyıcı RNA deniyor bunlara. Ucunda birer amino asit var. Fabrikaya getirdiklerinde fabrikada çok sayıda parçadan oluşuyor ve sentez yapılıyor. Şimdi bakın, ilk olarak kopyası çıkartılan bu mesajcı RNA denen molekül çekirdekten çıktı ve protein fabrikasına geldi. Bu protein fabrikası büyük ve küçük parçadan oluşuyor gördüğünüz gibi ama aslında altında bunun 55 tane ayrı parça var. Bunun içinde protein üretimi yapılacak. Şimdi bu olmadan olmuyor. Mutlaka olması gerekiyor ve mutlaka 55 parçanın eksiksiz olması gerekiyor. Ki doğru zamanda, doğru yerde bu kopyanın üzerine atomik bir hassasiyetle bağlanabilsin ve protein üretimi olabilsin. Bu moleküllerde tabii büyük bir aklın, Allah'ın sonsuz aklının tecellisini görüyoruz. Herkes, her şey ne yapması gerektiğini, nerede, ne zaman bulunması gerektiğini biliyor. Bakın tam olması gerektiği anda olay yerine geliyorlar hemen. Önce birinci parça ve büyük bir sıra var, iş bölümü var aralarında. Önce fabrikanın alttan birinci büyük küçük parçası bağlanıyor. O bağlanır bağlanmaz hemen büyük parça bekliyor sırasını ve o bağlanıyor. Maşallah. Onun üzerine taşıyıcı moleküller amino asitleri getiriyorlar. Bu tabii bir mucize. Yani bu moleküller amino asitlerin getirmeleri gerektiğini nereden biliyorlar? Kim söylüyor onlara, kardeşim sen bunları al tut getir diye böyle. Her biri 20 tane ayrı taşıyıcı molekül var. 20 tane, 20 çeşit ayrı amino asidi tutuyor kolundan. Yani yapışmış olarak alıyor, fabrikaya getiriyor. Onu çağırması gerekir fabrikanın. Ki öyle gözüküyor yani zahiren baktığınızda. Allah'ın dilemesiyle inşallah. Alıyor, tutuyor, onu getiriyor. Ve fabrikanın üzerinde, fabrika bakın kayarak ilerliyor. Şimdi birazdan göreceğiz bu kopyanın üzerinde. Üçerli bloklar halinde bu harfleri okuyor. Bu çok büyük bir mükemmellik. Çünkü böyle olmasa asla protein molekül meydana gelmez. DNA'daki dizilim ne kadar doğru olursa olsun asla protein ortaya çıkmazdı. Bir kere DNA'daki protein kodunun mükemmel olması gerekiyor. Eksiksiz, tek bir harf bile değişik olduğunda protein olmuyor. Mükemmel. Ama bu da yetmiyor. Fabrikanın bunları doğru olarak üçerli gruplar halinde okuyacak bir yapısı olması gerekiyor. Bu tabii çok büyük bir mucize Allah'ın yaratmasıyla. Bakın kayarak ilerliyor şimdi bu üçerli gruplar halinde. Her bir seferinde bakın kaydı, diğeri geliyor bağlandı. Her bir sefer kaydında boşalan yere hemen diğer uygun olan geliyor. Ama bakın uygun olması için de şöyle anahtar kilit gibi altta yazılı olan kodu tanıyan onun altında yazılı olan adeta anahtar gibi bir yapısı var. Burası kilitse burası anahtar. Her bir kilit için ayrı bir anahtar var. Derhal doğru anahtar giriyor. Ve bir öncekinin üzerindeki yapışan bu amino asitler alınarak sonra gelenin ucuna ekleniyor. Bunun için de protein gerekiyor. Yani bu ekleme için amino asitleri birbirine özel bağlarla bağlamak için ayrı proteinler gerekiyor. Bakın kaç tane ayrı bölümden oluşan bir sistemle muhatabız inşallah. Yine bağlandığını görüyoruz. Bakın gittikçe uzuyor. Sonunda bitirsen bu işi diye bir sinyal var burada. Şimdi bakın başlama sinyali var. Bunların hepsi birer akıl. Başla diye bir sinyal var. Oradan başlıyor. Oraya bağlanma olduğu takdirde bütün parçalar birlikte sırayla eklenerek başlıyor. Bitmesi gereken yerde bitir kardeşim sen diye bir sinyal konmuş Allah tarafından. Bakın hepsi ayrılıp dağılıyorlar. Bir sonraki protein üretimi için görev yerlerini terk ediyorlar. Ve protein oluşuyor. Şimdi bakın protein oluştu bir zincir halinde. Bu çıkıyor. Bakın kesecikler halinde başka bir organeline gidiyor. Yani organel denen hücrenin bölümleri var. Ayrı ayrı bölümler. Fabrikası var, laboratuvarları var, rafinerileri var. Ondan sonra paketleme posta ofisleri var hücrenin içerisinde. Bir dünya var yani hücrenin içerisinde. Muazzam bir şehir gibi düşünün. Bir yaşam var bakın. Şimdi bu bir hücrenin organeli. Bunun üzerine yapışı olan bu minik kesecikler görüyorsunuz. Evet. Proteinler de bakın keselerle paketleniyor. Şimdi geliyor. Bunlar geliyor Golgi denen organele içerisine boşaltıyor. Şimdi bu organelin içerisinde özel enzimler var. Proteini bunlar şeklini değiştiriyor. Yani son halini veriyor. Protein bir zincir olarak geliyor ama bu zincirin hiçbir fonksiyonu yok o halde. Onun çok özel olarak üst üste katlanması gerekiyor. Ama bu katlama sadece tek bir şekilde olduğu zaman protein işlev görebiliyor. Ya kardeşim nereden biliyorlar proteinin hangi şekle katlanması gerektiğini? Çünkü sonsuz sayıda ihtimal var. Siz bir düz ipi alın, o düz ipi yani ihtimal hesabı olmayan şekilde katlayabilirsiniz. Böyle katlarsınız, öyle katlarsınız, çevirirsiniz, düğüm atarsınız, her şeyi yapabilirsiniz. Sadece bir şekilde katlandığı zaman işlev görebiliyor. İşte hangi şekle katlanması gerektiğini de proteinler biliyor yine. Yani. Muazzam bir akıl. Sadece o şekle katlayıp işlevli hale getiriyorlar bakın. Ve bunu kimyasal bağlantılar ekleyerek yapıyorlar. Ve olgunlaşınca yine kesecikler halinde dışarı atılıyor bakın. Bakın bunlar da nereye gideceklerini biliyorlar. Çünkü özel bir posta kodu ekleniyor bunlara. Paketleniyorlar ve posta koduyla doğru adrese gönderiliyorlar. Şimdi burada hep birlikte düşünelim. Ya bakın bir proteinin üretim aşamasında 85 tane ayrı protein görev yaparak muazzam bir kesinlikle DNA'da mükemmel halde bulunan kodu okuyarak. Şimdi kodu okumak da böyle hani insanlar tam anlamayabiliyor bazen. Şundan dolayı DNA bir zincir olarak düşünün. 1-1,5 metre oluyor açıldığı zaman toplam uzunluğu. Bunun üzerinde 3 milyar tane harf var. Kesintisiz devam ediyor. Yani aralarında bu harflerin ki bunlar kimyasal molekül aslında harf diyoruz ama baş harfleri anıldığı için biraz harf olarak düşünün. 3 milyarlık harf düşünün böyle. 3 milyar harf gidiyor. Başlamış gidiyor. Veya 1 milyon sayfa harf var kesintisiz. Kesintisiz olduğuna göre ve aralarında hiçbir noktalama işareti olmadığına göre nokta veya virgül hiçbir şey yok. Siz proteinin üretiminin nereden başlayıp nereden bittiğini nasıl bulabilirsiniz? Asla bulamaz kimse. Yani hiçbir akıllı insanı bütün dünyanın bilim adamlarını getirin. Koyun o bir sayfalık, 1 milyon sayfalık kodun içerisine. Ki protein kodlayan bölgeler DNA'nın %2'lik, 3'lük bölümünü oluşturuyor. Yani tamamı da değil. Nerede protein kodlayan bölge var? Neresi protein kodluyor? Nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Asla bulamazsınız. Asla bulamazsınız. Moleküller ama bakın öyle bir muazzam akıl tecelli ediyor ki üzerlerinde hücrenin dışında hiçbir şey ifade etmeyen bu atom yığınları bir emir geldiği zaman bir kere bu 1 milyon sayfa arasındaki tek bir sayfanın içindeki bilgiyi derhal buluyorlar kapkaranlık ortamda. Ki DNA katlanmış olarak yumak halinde duruyor. Eliyle gidiyor. Şimdi düşünün 1 milyon sayfa var. 1000 cilt ansiklopedi var. Biri kapkaranlık bir ortamda gelse deseler ki o insana ve karanlık ortam görmeden bu bir sayfalık bilgiyi bul. Karanlığın içinde dosdoğru girip o sayfayı tık diye eliyle koymuşçasına çıkarsa size verse ne düşünürsünüz? Kardeşim dersin yani biliyordu yerini. Değil mi? Yerini mükemmel kesinlikle biliyordu o sayfanın nerede olduğunu. Gitti o sayfayı çıkardı aldı. Değil mi?
Evet.
Moleküller hiç bilmediği halde kapkaranlık bir ortamda emir geldiği anda saniyeler içerisinde gidiyor doğru bilgiyi fermuarı açıp doğru bilgiyi kopyalıyor sadece. İşte bu tabii Allah'ın mucizesi. Yani dünyanın en ünlü Darwinist biyoloji kitabında Campbell Analyst diyor ki samanlıkta iğne bulmaya benzer bu diyor karanlıkta. Samanlıkta kim karanlıkta iğne bulabilir? Kimse bulamaz. Moleküllerin üzerinde muazzam bir akıl tecellisi var.
Maşallah.
Yani sırf şu evrimin olmadığını, öyle bir saçmalığın olmadığını Allah'ın sonsuz yaratma sanatını ortaya koyan bir delil
İnşallah.
Olmuş oluyor.
İnşallah.
Bakın bu kadar da değil. Fabrikaya getiriliyor, fabrikada gördük. Kaya kaya nereden başlayıp nereden biteceğini bilerek oradaki sinyalleri okuyor, başlama ve bitiş komutlarını. Kayarak böyle birbirine eklenerek ama hiç hata yapmadan. Ki hata yapmadan derken bakın hata payının ne kadar az olduğunu. Şimdi fabrikalardaki üretimleri düşünelim. Mesela araba fabrikalarında belli bir sayıda arabadan hep hata çıkar. Ama bu sayı da çok fazla değildir yani. Birkaç bin arabada bir hata payı vardır. Burada saniyede 2000 tane protein üretiliyor. Ve tamamen hatasız devam ediyor. Mesela DNA kopyalanıyor 3 milyar harf. Hata payı milyarda bir. Milyarda bir hata payıyla çalışıyorlar. O hatayı tanıyan ve kontrol edip bulan ayrı moleküller var. Bu da bir akıl. Yani bir şeyin doğrusunu ve yanlışını bilen bir akıl var. Geliyor, bu bakıyor böyle bir kere baştan aşağı tarıyor, tamam mı? Hop, hata var burada diyor, hemen değiştiriyor. Şimdi siz 1 milyon sayfa arasındaki tek bir harf hatayı, 3 harf hatayı bulmak için bakın. Çünkü 3 milyarda 3 hata demektir. Bu milyarda bir hata. 1 milyon ansiklopedi sayfasında 3 harf hatalı demektir. Verseler editör, redaktör işte artık neyse kontrol edecek kimseye. Kardeşim sen burada 3 tane harf hatası var bunu bul diye yıllar sürer belki bulması onun.
Evet.
Tek tek bütün kelimeler okuması lazım böyle akıllı bir insan. Hı-hı. Ya bunlar saniyeler içerisinde yapıyor bunu.
Maşallah.
Değil mi bu evet. Yani muazzam bir akıl. Allah'ın yaratma sanatı işte. Şimdi bakın devam edelim. Protein oluştuktan sonra proteinin adreslere gönderilmesi tabii apayrı bir şey. Bakın özel ekler ekleniyor proteine. Bu eklerden nereye gideceğini anlıyorlar. Şimdi bu da çok büyük bir akıl. Hangi protein nereye gidecekse bunu önceden bilen başka proteinler var, başka moleküller var. Ha bu diyor bakıyor böyle ki atom yığını bunlar. Atomlar atomlara bakıyor yani. O da atom, o da atom. Atom kapkaranlık ortamda atoma bakıyor diyor ki ha diyor bu atom diyor demek ki diyor posta ofisine gitmesi lazım diyor. Ya da diyor işte diyor fabrikanın şu bölümüne gidecek diyor. Hemen üzerine bir posta kodu ekliyor. İşte bu posta kodu. O sinyal dizilimi dediği. Diğer moleküllerde bakıyorlar posta koduna. Ha diyorlar bu posta kodu diyorlar işte şu adrese gitmesi gerekir diyor. Farz edelim işte Yeşilköy'e gidecek diyor. Tamam diyor bu diyor Yeşilköy'e gitmesi lazım diyor oraya gönderiyor. Yani artık böyle maşallah Subhanallah Allah'ın yaratma sanatı bu.
Evet.
Yani Allah orada sanatını gösteriyor. Bu
maşallah.
Hücrenin içerisindeki alemlerin Rabbi olan Allah inşallah. Devam edelim. Bakın burada kapılar var. O kapılarda sadece bu eki taşıyan ilgili molekülleri içeri bırakıyorlar. Öyle herkes gelen geçen giremiyor bunlardan.
Evet.
Bakıyor, kapı da tanıyor. Ya o da atom, kapı da atomdan. Bakıyor gelen moleküle, ha diyor. Bu diyor benim içime girmesi gereken molekül diyor. O giriyor. Diğerini asla sokmuyor. Evet, bakın buradan izin aldığında kapıdan içeriye girdi. Evet, şimdi hücrenin enerji santrallerini gösterecek. Oraya gidiyoruz gezintinin içerisinde ki karaciğer hücresinde 2000-3000 tane enerji santralı var. Bunlar dünyadaki en gelişmiş nükleer enerji santrallarından daha gelişmiş. Dünyadaki toplam bütün nükleer enerji santrallarından bir hücrenin sahip olduğu enerji santrallarının sayısı daha fazla. Öyle bir teknoloji var hücrenin içerisinde. Bakın hücrenin enerji santralını görüyorsunuz. Çok özel bir yapısı var böyle çift zarlı. Şimdi burada dünyanın en küçük motorlarını göreceğiz. Bu da bir yaratılış mucizesi. Bakın nasıl çalışıyor enerji santralları. Böyle motorlar var bunun içerisinde. Dünyanın en küçük ve mükemmel, en etkili motorları %80 etkinlikle çalışıyor. Burada protonların dağılımı ayarlanarak bu özel kimyasal reaksiyonlarla, mesela buraya şeker geliyor. Şekerin bir türevi giriyor içeriye enerji santralına. Enerji santralı içerisinde elektronların ve protonların dağılımı ayarlanıyor. Karmaşık kimyasal reaksiyonlarla, yani bu ayrı bir uzmanlık konusu zaten. Hatasız bir şekilde. Bu protonların akımından da bu motor çalıştırılarak, bakın motorun çalıştığını görüyorsunuz, enerji elde ediliyor. Bu da proteinlerden yapılır. Bunun da kodu DNA'da var. Bakın hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Enerji santralı olmadan bu gördüğümüz, demin gördüğümüz işlemlerin hiçbiri yapılamıyor. Hayat olmuyor hücrede. Enerji santralının olabilmesi için bu üzerindeki proteinlerin kodlarının DNA'da kodlanmış olması gerekiyor.
Evet.
Ana DNA'da. Ana DNA'da kodlanan bu proteinler de yeterli değil. DNA'nın kopyasını çıkartacak ayrı proteinler gerekiyor. Onlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Yani iç içe geçmiş sistemlerden bahsediyoruz. Birinin önce diğerinin sonra çıkma olasılığı yok. Bu evrimi zaten parça parça ediyor. Bu hücrenin içindeki alem zaten hücreyi yerle bir ediyor. Bakın diyorlar ki hücre diyor, Alexander Oparin diye çok ünlü bir Rus evrimci var. Hücre diyor en karanlık noktası diyor evrimin diyor. O zamanlar içi su dolu baloncuk zannediyordu Darwin. İçi su dolu baloncuk olur mu? İçinde bir dünya, bir yaşam var. Darwin bu hücrenin içine girseydi hemen iman ederdi zaten. Secdeye kapanırdı, tövbe ederdi. Asla bu iddialarda bulunmazdı.
Evet.
Orada ilkel bilim ortamında zırvaladı. Ona da materyalistler, masonlar, ateist masonlar destekledi o dönemde. 3-5 kuruş para verip de o kitabı yazdırmışlar, belli zaten. Üstü başı da dökülüyor böyle. Saçı sakalı birbirine karışmış, bakımsız bir halde. Günde 8 saat panik atakları geçiriyormuş. Yani tabii bir insan hasta olabilir ama bu yazdığı zırvalar tabii akıl sağlığını da bozmuş diyor zaten. Ben diyor mesela diyor tavuk kuşunu düşününce diyor hasta oluyorum diyor. Demek ki sık sık tavuk kuşunu düşünüyormuş böyle. Yani yaratıldığını o da biliyor. Çünkü diyor ki iddiada bulunuyor. Yavaş yavaş evrimleşme olmuş diyor ara geçiş formlarıyla diyor. Sonra 2-3 sayfa sonra da diyor ki ara geçiş formları yoktur diyor. Unutuyor o dediğini herhalde.
Evet.
Yani böyle bir zırvalama Sümerlerden kalma. Sümerler söylüyor bunu. Yani 3000-4000 yıl önce Mısır'daki Firavun söylüyor. Nil'in çamurlarından oluştu diyor. Koskoca adamların 21. yüzyılda hele hele bunları bilerek böyle bu bilimsel gerçekleri, ya kardeşim bu hücrenin bir bölümünün tek bir olayına baktığı zaman insan tam iman eder Allah'a. Yani Allah'ın İnşallah. Sonsuz aklının tecellisi olduğu belli. Orada tesadüf olur mu yani burada? Evet. Moleküller normal bilim adamlarından çok daha akıllı. Posta kodu ekliyor. O geliyor bakıyor, posta kodunu okuyor, tamam diyor, doğru mektup geldi diyor, alıyor içeri. İçeri giriyor, içeride paketleniyor. Ayrı işlemlere tabi tutuluyor. Fabrikalarda üretim var, enerji santralları var, herkes işini biliyor. Bakın bir hücrenin içerisinde bilim adamları her an, yani şimdi 100 trilyon hücresi var insanın, onlar arasında ayrı bir uyum var. O da Allah'ın yaratma sanatı, mükemmellik. Yani hücreler de birbirinden bağımsız çalışmıyor. Muazzam bir uyum var, beyinle böbrek üstü bezleri tam emir komuta zinciri altında. Beyinle akciğer, akciğerle kalp mükemmel bir emir komuta zinciri altında. Onun içindeki hücreler ayrı ayrı birbirleriyle bağlantılı emir komuta zinciri altında. Yani baştan aşağı bir yaratılış ve mükemmellik var. Neresine baksanız inşallah. İşte bu Allah'ın yaratma sanatı ve bu Darwinizm saçmalığı hakikaten bu da Allah'ın mucizesi. Yani böyle bu kadar saçma sapan bir şeye insanların %99'u milyarlarca insanın kandırılmış, inandırılmış olması... Bu da Allah'ın bir mucizesi olarak mevcut. Deccaliyetin sistemi. İşte bunun kaldırıldığı zamandayız şu anda. Ve hocamız buna Allah razı olsun bu saçmalığı yerle bir etti inşallah.
İnşallah.
Değil mi? 70'li yıllarda dünyanın %99'u buna inanmıştı. Türkiye'nin de çok büyük bir kısmı Darwinizme inanıyordu. Allah razı olsun bir çıktı 79 maşallah. Yılında maşallah 80 yılında yerle bir etti 30 yıl içerisinde dünya çapında.
Evet. Yani proteinin biz burada tesadüfen oluşamayacağını film çok güzel izah etti, anlattı. Çünkü hücrenin bütün elemanlarıyla, bütün çalışan parçalarıyla bir anda var olması gerekiyor ki protein sentezlenebilsin, üretilebilsin ve devamı da gelebilsin. Ve hücre canlı kalabilsin. Çünkü protein yoksa hücrenin çalışan motorları bunların her biri. Nanomotor diye tabir ediliyor. Yani protein üretiliyor ve onlar hücre içindeki canlılığı sağlıyorlar. Her birinin kendine özgü fonksiyonu var, görevi var. Bu şekilde hücre canlı kalıyor. Ve bunlardan bir tanesi eksik olduğunda zaten hayat duruyor. Hücre fonksiyonunu yerine getiremiyor. Şimdi burada çok önemli bir gerçek ortaya çıkıyor. O da şu. Şimdi evrimciler diyorlar ki bir protein tesadüfen oluştu. Sonra ikincisi oluştu. Sonra dördüncüsü, beşincisi. Bakıyorsunuz hücrede, insan hücresinde, insan vücudunda 100 bin çeşit protein olması gerekiyor. 25 bin gen, ortalama 25 bin gen olduğu hesaplanmış durumda. Bunların kodladığı ortalama 100 bin çeşit protein var insan vücudunda çalışan. İnsan vücudu hani çok gelişmiş bir hücredir diye öne sürüyorlar. Çok basit bir hücre peki ne kadar proteinden oluşmuş? Bakalım, basit diye ileri sürdükleri bir hücre. Mikoplazma hominis denen bir bakteri var. Bakıyoruz buna, 239 tane proteini var. Demek ki 239 tane protein bir anda var olacak ki o mikrop hayatta durabilsin. Hayatı devam edebilsin. Şimdi bakın, bir proteini tesadüfen meydana gelebilme ihtimali kaç? 10 üzeri 950'de 1 ihtimal. Yani 0 ihtimal.
Evet.
Çünkü onun birin yanında 950 tane 0 gelecek ki bu rakamı izah etmek mümkün değil zaten. Trilyonda bir ihtimal demiyoruz. 10 trilyonda, katrilyonda bir ihtimal demiyoruz. Bu rakamın zaten bir ismi yok. Yani bu istatistiki hesaplamaya da aslında gerek yok. Çünkü proteinlerin var olabilmesi için, zaten DNA'daki kodun okunabilmesi için proteinlere yine ihtiyaç var. Yani proteinler, proteinler olmadan zaten bir anlam ifade etmiyorlar. Kaldı ki hocamızın çok güzel bir örneği var Sayın Adnan Oktar'ın. O da şu: protein tozu var ortada duran. Protein tozu istediği kadar proteinler bulunsun. Bunlar çalışan diğer elemanlar olmadığı için, kapalı bir hücrenin içinde zaten bunlar görevli olarak yerlerinde bulunmadıkları için zaten bir anlam ifade etmiyorlar. Hayat olmuyor. İstediği kadar protein var olsun. Neden? Çünkü hücrenin içinde bahsettiğim gibi o basit bakteriye dönelim. 239 protein demiştik bakın. Her biri diğeri için zaten var. Birinin var olması diğerlerinin var olması anlamına geliyor. Hepsi bir için, biri hepsi için çalışıyor. Yani bunlar çalışan parçalar. Biri olmazsa diğerlerinin varlığının zaten bir anlamı yok. Hayat da hiçbir şekilde gerçekleşemiyor, oluşamıyor. Şimdi bakın, Alexander Oparin'den Oktar az önce bahsetti. Alexander Oparin biliyorsunuz ünlü bir Rus biyolog, bir biyokimyacı ve 1950'li yıllarda yaşamış. Hayatını kökenini araştırmış. Tabii Darwinist, ateist, kendisi komünist ve Marksist olmasıyla bilinen Alexander Ilyich Oparin. Bakın diyor ki hücrenin içindeki bu kompleksi o da görmüş. Ve proteinlerin birinin tek başına var olmasının bir şeyi anlam ifade etmediğini bakın şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki en basit gibi görünen maddeler bile, proteinler, alabildiğince kompleks bileşikler ortaya koyarlar. Bunlar hassas olduğu apaçık yapılanmalarıyla her bir ayrı madde için spesifik olan binlerce karbon, hidrojen, oksijen ve nitrojen atomundan meydana gelirler. Protein yapısını inceleyen bir öğrenci için atomların protein molekülü içinde bir anda böyle bir yerleşimi, dizilimi, Virgil'in Aeneid destanının harflerin kazara bir araya gelmesiyle oluşturması kadar imkansız görünmektedir diyor. Tek bir protein diyor, meydana gelme ihtimali koca bir, İşte örnek veriyor, işte edebiyatta Virgil'in Aeneid destanı var biliyorsunuz. O destanı meydana getiren harflerin bir anda meydana gelmesi, o kitabın harflerinin bir anda uygun anlamlı hale gelebilmesi kadar mantıksız olacağını kendisi ifade ediyor. Yani bu en önde gelen evrimci bile, ateist evrimci bile bunun zaten imkansızlığını zaten kabul ediyor. Kabul etmemek mümkün değil. Çünkü biyokimyanın temelleri olan proteinlerin sentezi, proteinlerin varlığı, biyokimyanın temeli, tıbbın temeli, biyolojinin temeli olan proteinler zaten yaratılışı tasdik ediyorlar. Ve ateizmin temeli olan Darwinimizi zaten çürütüyorlar. Tek bir proteinin var olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Tek bir mikroplazma mikrobunun hayatta olabilmesi için. 239 tane proteinin zaten var olması gerekiyor. İnsan vücudunda 100 bin çeşit proteinin var olması gerekiyor.
Evet.
Kaldı ki olsalar bile bakın, hücrenin içinde az önceki faaliyetler, videoda izlediğimiz faaliyetler, bu şuursuz atomlar, moleküller neden böylesine çok seri bir şekilde hareket ediyorlar acaba? Bu atomlar, şuursuz atomlar neden belli bir görevleri ifade ediyorlar kusursuz bir şekilde anlık olarak meydana, mesela 2000 tane protein zaten üretiliyor tek bir saniyede hücrenin içinde, insan hücresinin içinde. Neden bu faaliyet var? Çünkü Allah'ın emri var da o yüzden. Yani bu şuursuz atomlar, bu moleküller. Biz proteinleri hadi üretelim, işte hadi sen de bunu al taşı, gerekli yeri orası, oraya gitmesi gerekiyor, görev yeri orası diye taşımacı proteinler faaliyete geçiyorlar. Çok kompleks bir hareket sistemi var hücrenin içinde. Bu neden böylesine bir akış var devamlı surette? Şuursuz bir hareket mi bu? Değil. Her bir aşaması, her bir saniye çok mantıklı hareketler ve o hayat için olması gereken hareketler. İşte Allah'ın her an yaratmasını biz burada şahit olmuş oluyoruz.
Maşallah.
Elhamdülillah, maşallah. Hücre gerçekten de Allah'ın apaçık varlığını, her an nasıl yarattığının en büyük delili. Az önce seyrettiğimiz videoda bunun en basitleştirilmiş hali. Bakın, bunlar çok daha kompleks hareketler. O işte protein sentezi, DNA'daki bilginin okunması zaten tek başına bir mucize. Bunun her an okunuyor olması çok mucize. Ve bunun 100 trilyon hücremizde kusursuz bir şekilde ince yapılıyor olması zaten apayrı bir mucize. Her bir hücrenin görevini bilip ona göre hareket ediyor olması.
Evet.
Bakın çok büyük bir düzen. Yani 70 milyonluk bir Türkiye'de her bireyin görevini bilir bir şekilde ona göre hareket etmesi vardır. Çok mükemmel bir organizasyon diyebilirsiniz buna. 70 milyon da demiyoruz. Yeryüzündeki 7 milyar insandan da bahsetmiyoruz. 100 trilyon elemandan bahsediyoruz. Kusursuz bir şekilde herkesin görevini bilir bir şekilde hareket etmesinden bahsediyoruz. 100 trilyon normal, biz normal hücrelerimizi saymaya kalkışsak, her bir saniye tek bir hücremizi hesaplasak 1, 2, 3, 4 diye, insan ömrü zaten hücrelerini saymaya yetmiyor. Peki böylesine bir düzen tesadüfen mi meydana gelmiş olabilir? Hayır. Çok açık ve net ki bu bizim aklımızın çok ötesinde her yere hakim, sonsuz bilgi sahibi, yüce yaratıcı olan Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın her an yaratmaya da devam etmesiyle hayat mevcut hale gelebiliyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Doktor hocam DNA'dan bahsetti. Onun daha önce de göstermiştik. Tamirden bahsetti. DNA'da oluşan harflerdeki hataları tamir eden tamirciler var. Yani usta, bunları gayet ne yapacağını bilen.
Evet.
Yani
maşallah.
Bütün bilgiye sahip, bütün kabiliyete sahip. Her şeye, her türlü bilgiye ve kabiliyete sahip. Yani hiç eksiksiz geliyor. Bozuk olanı düzeltiyor. Karanlıkta mükemmel bir faaliyet yapıyor. Bakın DNA böyle milimetrenin milyardı biri bir molekül. Ama içinde 1 milyon ansiklopedi sayfası bilgi var. Yani harika. DNA'nın kopyalanmasındaki enzimlerin akılcı faaliyetleri. Vücudun bilgi bankası DNA sarmalı. Bir sarmal şeklinde bu DNA üstelik. DNA kopyalanmadan önce DNA şeridini ikiye ayırmak için özel bir enzim gelir. Bakın bu enzimin kendine has bir görevi var. Onunla görevlendirilmiş, şeridini ikiye ayırmak için. Sadece bunun için geliyor. Yani onun nasıl ayrılacağını, niye ayrılacağını biliyor olmasını siz düşünün. Turuncu renkle görülen bu enzim DNA'nın helix şeklinde sarılmış kollarını bir fermuar gibi açar. Bakın gayet kabiliyetli. Ne yapacağını biliyor, sarmal olduğunu ve fermuar gibi açacağının bilgisine sahip ve kabiliyetine sahip. Bizim yapamayacağımız bir şeyi yapıyor. Yeşil renkle gösterilen enzim, DNA'nın kolları birbirinden ayrılırken yeniden dolanmalarını engellemek için her iki kolu sabit tutar. Bakın gayet bilinçli bir davranış var. Burada muhtemel olabilecek bir aksaklığı önleyecek bir ön tedbir. Bunu kim düşünüyor? Yani eli kolu beyni olmayan enzim karanlıkta yapacağı faaliyetin planını mı yapıyor? Nasıl düşünüyor bunu? Ona Allah ilham ediyor. Bu açık görülüyor. Bu esnada bir başka enzim her iki DNA şeridinin karşısına uygun bir bilgileri ekliyor. Sarı renkte görüyoruz onları. Bakın bilgi eklemesi var. Yani enzimde kendine ait bir bilgi değil, kendine yerleştirilmiş bir bilgiyi gidiyor DNA'daki bilgi şeklinde ekliyor. Böylece iki adet DNA sarmalı oluşmaya başlar. Özel görevli bir enzim DNA zincirindeki tüm basamakları tek tek kontrol eder ve bir hata varsa tespit eder. Bakın yani bu teftiş elemanı. Bir kere bütün bilgileri tanıyor olması lazım. Yani 3 milyar orada harf var DNA'da. 3 milyar bilgiye sahip olacak ve hangisinde hata var, hatalı olan hangisi, hatalı mı değil mi gibi birçok başlıktaki bilgilere sahip olacak kendisi. Yani binlerce profesörün yapamayacağını tek başına milimetrede görülmeyen bir enzim sahip o bilgiye.
Maşallah.
Nasıl sahip? Kendinden mi sahip? Bunu düşünmek herhalde akıl gereği değil. Bu Allah'ın bilgisi, sonsuz ilmi. Devreye giren üçüncü bir enzim de DNA zincirindeki kopukluğu görüp gelir ve uygun malzemeyi kullanarak tamir eder. Bakın, bir başka enzim. O da ayrı bir bilgiye ve kabiliyete sahip. Kopukluğu görüyor ve uygun malzemeyi kullanarak tamir ediyor. Yani bu tamir kabiliyetine ait bilgi onda nerede var? Yani o tamir etmesi gerektiğini nereden biliyor? Hatalı olduğunu nasıl tespit ediyor? O hatayı giderecek bilgiye nereden sahip? Kabiliyete nereden sahip? Beceriye nereden sahip? Bu sırada bir başka enzim boş kalan yere doğru parçayı getirir ve yerine yerleştirir. Yani bakın, akıl almaz bir dayanışma var ve akıl almaz, yani akıl almaz demeyeyim, Allah affetsin, muhteşem bir dayanışma. Yani enzimler birbiriyle dayanışıyorlar ve görev paylaşımı olmuş. Bu görevi onlara kim taksim etmiş? Nasıl yapıyorlar? Allah'ın onlara ilhamıyla yapıyorlar. Ve bulduğu bir hata olduğunda onu yerinden çıkarıyor. Ondan sonra da başka enzim gelip doğru parçayı yerine yerleştiriyor. Evet, işte bu DNA'nın içinde sonsuz aklın tecellisi olduğunu görüyoruz. Yani burada böyle 3000 harfin içinde, o kodlamanın içindeki hataları bulup tespit edecek, doğruyu getirecek, o işlemleri yapacak. Yani profesörlere koysanız yapamayacağı çok net emin olan bir şey. Gidin sorun profesörü, yapabilir mi, yapamaz mı? Yapamaz. Üstelik karanlıkta bu enzimlerin bu faaliyeti gerçekleştirmesi Allah'ın sonsuz ilminin bir tecellisi inşallah.
İnşallah. Şimdi o zaman bir film daha gösterelim inşallah. Bunu dörde alabilir miyiz? Bakın, yine hücreyle ilgili. Hücrenin içindeki alemi gösteren inşallah. Bir kısa bir filmimiz daha var. Bir tane sinyal giriyor. Bakın, bu hücrenin kapıları var. Kapıları sadece doğru atomlar geldiği zaman onları tanıyıp içeriye bırakıyorlar. Bir kere sırf şu muhteşem bir aklı gösteriyor. Ve bütün kapılar koordinalde çalışıyor birbiriyle. Yani binlerce kapıdan giriş çıkış yapılıyor ama hücrenin içindeki belli atomların ve moleküllerin sayısı hep kontrol altında tutuluyor. Yani 1000 kapının veya yüzlerce kapının mutlaka birbirinden haberdar olması gerekiyor. Ve bilgisayar sistemi olmadan oluyor bu. Bütün kapıların içinden geçen toplam moleküllerin toplam sayısı hep belli aralıklarda kalıyor hayatımız boyunca. Bu muhteşem bir aklın tecellisi oluyor. Yani kapılar birbirinden bağımsız değil. Toplu halde çalışıyorlar, koordine halde. Devam edelim. Şimdi bir molekül girdi, bakın. Hücrenin içinde böyle bir yapı vardır. Hücrenin içi bomboş değildir, boşluklardan oluşmaz. Hücrenin kendi iskeleti vardır. Hücrenin yapısını koruyan, onun o şeklini koruyan özel proteinlerden yapılı bir iskeleti vardır. Onların arasında ilerliyor molekülümüz. Bakın, hücrenin içerisinde yollar var, organeller görüyorsunuz. Şimdi bakın, bir muazzam bir mucizeye şahit olacaksınız inşallah burada. Hücrenin içinde yürüyen proteinler var ve yük taşıyorlar. Ya bu bilimsel bir gerçek. Son yıllarda keşfedilen bir gerçek. Burada gördüğünüz gibi bakın, o yürürken önüne yol yapılıyor. Enzimler tarafından yol açılıyor. Fakat yol da, bakın, yürüdüğü yol incecik bir yol. Onun üzerinde dengesini kaybetmeden, düşmeden üzerindeki bu kocaman yükü taşıyan moleküller var ve yürüyorlar. Bakın. Yürüyen, insan gibi yürüyen moleküller görüyorsunuz. O yürüdükten sonra, iş bittikten sonra da o yollar tahrip ediliyor. Şimdi bu Allah'ın yaratma mucizesi. Yani bu Darwinist bilim adamları hücrenin içerisine girseler, bu alemi görseler, bu dünyayı görseler, bazı moleküllerin ayağa kalkıp yürüyerek yük taşıdığını görseler hemen secdeye kapanırlardı. Bakın, Allah Kur'an'da örneğini veriyor bunun inşallah. Hazreti Musa yaratılışı ispat ettiğinde bütün büyücüler secdeye kapanıyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırız. Musa onlara dedi ki, atacağınızı atın. Onlar da iplerini ve asalarını atıverdiler ve Firavun'un üstünlüğü adına hiç tartışmasız üstün olanlar gerçekten bizleriz dediler. Yani büyücüler bir batıl bir dinle ortaya çıkıyorlar. Aldatmayla, hipnozla. Günümüzde de bunun karşılığı Darwinizm'dir işte. Darwinizm böyle hipnozla, telkinle insanların yüzde çok büyük bir kısmını böyle etkisi altına almıştı. Böylelikle Musa da asasını bırakıverdi. Bir de ne görsünler? O uydurmakta olduklarını yutuveriyor. Yani Hazreti Musa'nın ilk yaptığı tebliğe gittiğinde Firavun'a yaratılışı ispat ediyor. O da asasının birdenbire canlı bir varlığa dönüşmesiyle, yani birdenbire Allah tarafından yaratılmasıyla canlı bir varlık olarak onların yaptıkları bütün hileleri ortadan kaldırıyor. İşte Hazreti Mehdi'nin yapacağı budur ahir zamanda. İnşallah. Hazreti Mehdi bilimi kullanarak, sanatı kullanarak, ilmi kullanarak inşallah fikren bütün o Darwinizmin yaptıklarını yutup yok ediyor inşallah.
İnşallah.
Anında devam ediyor Allah. Anında büyücüler secdeye kapandılar ve alemlerin Rabbine iman ettik dediler. İşte bu hücredeki olayları gören inşallah bütün insanlık Allah'ın dilemesiyle İslam hakim olacak. Kur'an'da Allah'ın vaadi var bu konuda. Secdeye kapanarak Allah'ın alemlerin Rabbine, alemlerin Rabbidir Allah. Yani bizim yaşadığımız alemin, dünyanın, hücrenin içindeki alemin, atomun içindeki alemin, bu yaratılan evrenin ve onun dışında bilmediğimiz alemlerin Rabbi olan Allah'tır inşallah. Musa'nın ve Harun'un Rabbine diyorlar inşallah. İşte ahir zamanda Allah Hazreti Mehdi'yi vesile ederek bütün bu Darwinizm yaptığı tahribatları, bu büyücü hilelerini ortadan kaldıracak inşallah, yaratılışın ispatlanmasıyla ve İslam'ın hakimiyetine vesile olacak. Kur'an'da Allah İslam'ın kesin olarak hakim olacağını bildiriyor. İslam'ın hakimiyetine işaret eden ayetler var Kur'an'da ve bunlar 1400 senedir gerçekleşmediği için mutlaka gerçekleşecek. Çünkü Allah vaat etmiş inşallah. Şimdi onlardan bir örnek olarak inşallah ve bunu da İslam alimleri bu ayetlerin Hazreti Mehdi'ye baktığını zaten şerh ediyorlar. Nur suresinin 55. ayeti. Allah kesin olarak İslam'ın hakimiyetini vaat ediyor. Bakın, şeytandan Allah'a sığınırız. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz, Allah hiç şüphesiz diyor, vaat etmiştir diyor ve hiç şüphesiz. Onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, ki Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn olarak bildiriyor Allah Kur'an'da. Onları da Hazreti Mehdi'yi, talebelerini ve Hazreti İsa'yı ve talebelerini yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerin, İslam dinini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Yani dünya hakimiyeti vereceğini bildiriyor Allah. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. İslam dininin bütün dünyada hakim olacağını bildiriyor. Korkularından, yani bugünkü korku ortamını düşünelim. 20. yüzyıldaki korku ortamı nasıldı? Bütün dünyada Müslümanlar ezildiler, baskıya uğradılar, katledildiler, şehit edildiler. Dünya çapında savaşlar oldu. 20. yüzyılda yüz milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bir korku ortamı vardı. İşte bu ortamın ardından Hazreti Mehdi ile İslam'ın dünya hakimiyetiyle güvenlik, tüm dünyada güvenlik olacağını bildiriyor Allah. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Allah bunun şartı olarak hiçbir şekilde şirk koşmamasını bildiriyor. İşte ahir zamanda Allah Hazreti Mehdi ve onun vesilesiyle inşallah talebelerini vesile ederek Hazreti İsa'yı hiç şirk koşmayan Müslümanları hakim kılacağını bildiriyor. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafından rivayet edildi. Onun yanında bu ayeti kerime okundu. Nur suresi 55. ayet. Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim Ehl-i Beyt'in sevenlerindendir. Allah bizden bir şahsın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle onlara bunu yaptırır. Yani Hazreti Mehdi'ye hakimiyet verir. O şahıs ise bu ümmetin Mehdi'sidir. Buradan görüyoruz ki Kur'an'da Mehdi'yete bakan ayetler var. İslam'ın hakimiyetine. Mehdiyet İslam'ın hakimiyeti demektir zaten. Bu ayetlerin baktığı çok açık. Allah çünkü vaat ediyor. 1400 senedir olmadığına göre ve başka zaman kalmadığına göre İslam hakim olacak. Ama bu ayetlerin İslam'ın hakimiyetine baktığını da İslam alimleri, Peygamber Efendimiz'in torunları şerh ederek söylüyorlar. Nitekim İmam Cafer-i Sadık ve diğerleri inşallah hadisler doğrultusunda, değil mi, bu ayetlerin inşallah baktığını söylüyorlar. Mesela yine Enbiya suresinin 105. ayeti. Şeytanın Allah'a sığınırız. Andolsun biz zikirden sonra bütün semavi kitaplar veya Tevrat, sonra Zebur'da da, hem Tevrat'ta hem Zebur'da hiç şüphesiz, Allah yine hiç şüphesiz diyor, salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardır diye yazdık. Allah ben yazdım diyor inşallah. Nereye? Tevrat'ta ve Zebur'da. Yani Tevrat'a ve Zebur'a gönderme var. Tevrat'a ve Zebur'a bakıldığında dünya hakimiyetinin olacağını göreceksiniz diyor Allah inşallah. Hiç şüphesiz diyor Allah, salih kullarım, salih Müslümanlar, Hazreti Mehdi ve Müslümanlar, salih Müslümanlar inşallah yeryüzüne mirasçı olacaklardır. Yani dünyaya hakim olacaklardır. Şimdi bu ayeti şerh ediyor İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam. Bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Bunlar ahir zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabıdır. Maşallah.
Maşallah.
Mecmuaül Beyan tefsiri. Şimdi burada Tevrat'a ve Zebur'a gönderme var inşallah. Evet, Tevrat'ta bakın çok kısaca örnek vereyim. Allah gönderme yapıyor ve hakikaten Tevrat'a ve Zebur'a bakıldığında İslam'ın dünya hakimiyeti bozulmayan kısımlarında var. Allah biz yazdık diyor zaten inşallah. Ben yazdım diyor. Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun aracılığıyla kutsanacak. Hazreti Mehdi'ye baktığını görüyoruz. Orada bildirilen Kral Mesih, Şiloh ve Moşiyah isimleriyle anılan Kral Mesih inşallah Hazreti Mehdi'ye bakıyor. Çünkü bütün tarifler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle birebir mutabık. Dünyada adaletin, sevginin, barışın hakim olması, bütün silahların ortadan kalkması, hiç kan dökülmemesi birebir hadislerde de mutabık inşallah. Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız dünyanın her tarafına. Yeryüzündeki bütün halklar, bütün dünya halkları sen ve soyun aracılığıyla kutsanacak. Yaratılış 28-14 inşallah.
İnşallah.
İşte ayette gördüğümüz gibi Tevrat'ta ve Zebur'da ki çok uzun olarak var inşallah, daha çok sayıda var. Allah dünya hakimiyeti vereceğini bildiriyor. Kur'an'da Tevrat'a ve Zebur'a gönderme var. Bu ayetinde Hazreti Mehdi'ye ve öğrencilerine baktığını İmam Cafer-i Sadık da şerh ederek bildiriyor inşallah.
İnşallah.
Şimdi tabii bir de şey konusu var. Şimdi yeryüzünde barışın ve sevginin hakim olması, dinin hakim olması için tabii ki dinsizliğin bir defa çürütülmesi gerekiyor. Hocamız ilk olarak yani bu konunun üzerine eğilen ve bu konuda çözüm getiren yegane insan olarak ben biliyorum, tanıyorum kendisini. Yazdığı eserlerle işte başta Yaratılış Atlası olmak üzere işte Evrim Aldatmacası kitabı olsun ki 1980'den bu yana verdiği bir mücadele var. İlk olarak broşürlerle başlayıp üniversite çevrelerinde özellikle insanlara ulaşmaya çalışan, daha sonra şimdi hem medya basın yayın yollarıyla çok geniş kitlelere ulaşabilen bir çalışması var. Gerçekten takdire şayan. Elhamdülillah. Allah vesile ediyor kendisine.
Maşallah.
Maşallah. Neden bu konu çok önemli? Darwinizm konusu çok önemli. Çünkü bakın insanlar bir defa Darwinizm öğretileriyle dinden uzaklaştırılıyorlar. Dinsizleştiriliyorlar. Eğer bir toplum dindar kılınırsa, çünkü sevgi ve barış ortamı zaten oluşacak. Komşuluk ilişkileri üzerinde hocamız örnekler veriyor. Eskiden ne kadar iyi olduğunu, şimdi artık böyle olmadığını. İşte niye? Çünkü insanlar materyalistleştirildi derdi o yüzden. Materyalizmin temeli olan evrim teorisi, Darwinizm, deccaliyet sisteminin çabası sonucu bugün işte insanların üzerinde tabii ki çok büyük bir etkisi var. Bunun en öncelikle kırılması gerekiyor. Çünkü bakın mesela Stalin'in bir ifadesi var. Diyor ki çok, yani konunun ciddiyetini anlaşılması açısından bu örneği veriyorum. Stalin biliyorsunuz işte milyonları Rusya'da katletmiş bir insan, komünist lider. Diyor ki genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şey öğretmeliyiz. Tek bir şey diyor. Ne acaba? Darwin'in öğretilerini diyor. Kime? Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için. Yani dinsizleştirmek için bizim toplumumuzu diyor. Dinsizleştirmek için ne yapmamız lazım? Biliyorsunuz Rus toplumu Ortodoks olmasıyla bilinir. Büyük çoğunluğu. Ortodoks Hristiyan bunlar. Demek ki Ortodoks Hristiyanlığı ülkesinde silmek için, dindarlığı silmek için ne yapmam gerekiyormuş? Onun zihniyetine göre. Darwin'in öğretilerini genç nesillere öğretmek gerekiyormuş. Şimdi bakın tehlike burada apaçık bir şekilde zaten netleşiyor. Bunu yalnızca Stalin söylemiyor. Ondan sonra gelen evrimci kanaat önderleri de söylüyor. Mesela Dawkins bunlardan biri. Çok ünlü bir yazar, İngiliz. Diyor ki Darwin entelektüel anlamda tatmin olmuş bir ateist olmayı mümkün kılmıştır. Ateist olmayı, yani kendisi tatmin olduğunu söylüyor Darwin'in öğretileriyle ve dinden ne kadar uzaklaştığını, artık dini kabul etmediğini bu şekilde açıkça ifade ediyor. Daha sonra yazdığı kitaplarda da zaten Allah'ın varlığını açıkça reddeden, hatta otobüslerin üzerine ilanlar yapıştıracak şekilde kampanyalar düzenleyen, önde gelen bir ateist, din düşmanı. Dinsizliğin önde gelen, çaba sarf edenlerinden birisi. Şimdi ve başka bir ifadesi var. Diyor ki, türlerin kökeni kitabından önce ateist olmak oldukça zordu. Darwin gerçekten de ne yapmış? İnsanlara sözde bilimsel delillerle, hiçbir şekilde aslında bilimsel olmayan delillerle, zanlar ve tahminlerle ne yapmış? İnsanları dinden uzaklaştırmış durumda. Şimdi bu konuda tabii ki çok açık bir şekilde, oysa bakıyorsunuz bilimsel deliller Allah'ın varlığını nasıl yarattığını açıkça ortaya koyuyorlar. Yani gerçek bilimsel deliller. Evrimciler ise ne yapıyorlar? Deccaliyet sistemi ne yapıyor? Bir hipnozla, bir büyü sistemiyle bu bilimsel delilleri çarpıtmakla meşgul. Bir fosil çıkıyor, işte diyor ki orası buna benziyor, şurası böyle. Bakıyorsunuz oysa tam eksiksiz kusursuz bir fosil. Soyu tükenmiş bir canlıya ait bir fosil. Maymun fosilleri var. 6500 tane fosil maymun türü bugüne kadar yaşamış tarihte bakıyorsunuz. Bunlarca yalnızca 120 tanesi bugüne ulaşmış olanlar. Hala hayatta olan maymun türleri. Geriye kalanları soyu tükenmiş olduğu için, kendilerini bulamadığımız için, onları tam eksiksiz ve kusursuz olmalarına rağmen alıp onları yanlı olarak yorumluyorlar. Neyin yanı bu? Neyin ön yargısı? Tabii ki ateizmin, dinsizliğin ön yargısı. Yani dine karşı bir çaba var. Bunun karşısında tabii ki dindarların bir defa bilimsel delilleri çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bizim o zaman dinsizliğe karşı kullanacağımız en büyük kuvvet ne olacak, çözüm ne olacak? Bilgilendirme olacak. Bilim yapmak olmuş olacak. Ve cehaletle mücadele olmuş olacak. Çünkü bakın proteinin, tek bir proteinin varlığı bile bugün apaçık bir şekilde yaratılışı ortaya koymaya, Allah'ın varlığının delili olarak yetiyor inşallah. Fosiller aynı şekilde. 350 milyon fosil var bugün elimizde. Müzelerde sergilenmekten kaçınılan fosiller bunlar. Çünkü bir Darwinist diktatörlük var. Bu Darwinist diktatörlük özellikle bilim çevrelerinde, müzelerde bu fosillerin saklanmasını istiyor. Ve bunlar güzel bir şekilde saklanıyorlar. Depolarda saklanıyorlar. Yaratılış Atlası işte bunu apaçık bir şekilde herkesin bilmesi için ortaya koymuş bir eser. Halkın anlaması karşılaştırmalı olarak. Bugünkü türlerle bakıyorsunuz milyonlarca yıl önceki halleri arasında hiçbir değişiklik olmadığı görülüyor apaçık bir şekilde. Bunun için profesör olmaya da gerek yok. Bir yaprak o şekilde, bir tavşan fosili o şekilde, aslan, işte soyu tükenmiş türler de aynı şekilde bakıyorsunuz hiçbir şekilde yarı canlılar değiller. Tam eksiksiz, kusursuz bir şekilleri de tarih öncesinde de yaşamışlar. Hiçbir şekilde ilkel diye bir canlı zaten yaşamamış. Hepsi çok gelişmiş, kompleks. Allah'ın varlığını apaçık bir şekilde ortaya koyan fosiller, maşallah, türler.
Fosiller gibi evrim de yok, söz konusu değil.
Tabii yok. Demek ki bizim karşımızdaki en büyük tehlike bir toplumun dindarlaştırılmasının, yani daha doğrusu dinsizlikle kandırılmasının karşısındaki en büyük tehlike cehalet. O yüzden Sayın Adnan Oktar hocamız çok güzel bir çözüm öneriyor. Diyor ki maşallah, müfredatta, okullarda Darwin'in öğretileri öğretilsin ama onu çürütecek delillerin de öğretilmesi şartıyla öğretilsin. Ve tarafsız bir şekilde, yani insanlar bugün, geçmişte daha doğrusu, nasıl kandırılmışlar, onun delilleri ortaya konsun. Gerçekten de bunlar 10 sene sonrasını düşünelim. Bu şekilde yapılırsa insanlar dönüp de arkaya bakıp şöyle diyecekler. Nasıl olmuş da bunca yıllar boyunca, 10 yıllar boyunca, 50 yıl boyunca, 100 yıl boyunca, 150 yıl boyunca insanlar kandırılmış. Sahte delillerle, sahte aldatmaca yöntemleriyle, Darwinist diktatörlüğün ortaya koyduğu işte hipnoz yöntemiyle insanlar basın yayın yoluyla kandırılmış. Çünkü bakıyorsunuz, başka bir örnek daha vereyim mesela. Amerikan Ateizmi Geliştirme Birliği Başkanı Charles Smith diyor ki evrim ateizmdir diyor. Demek ki bugüne kadar yapılmış olan ateizm çalışmaları, evrim çalışmaları, bugün bakıyorsunuz gazetede ya da bir belgeselde eğer evrimden bahsediliyorsa bilin ki bu ateizm propagandasından başka hiçbir şey değildir. Ve dine karşı bir saldırıdır. bunun bilimsel yöntemlerle tekrar çözülmesi gerekiyor ki onun etkisi giderilebilsin inşallah.
İnşallah.
Ve inşallah Allah vesile ediyor Sayın Adnan Oktar eserleriyle, yaptığı yayınlarla, ifadeleriyle, verdiği konferanslarla inşallah bunun en güzel şekilde bertaraf edilmesi için mücadele eden yegane isim inşallah. Elhamdülillah.
Maşallah.
Evet.
3000'in üzerinde konferans olmuştur değil mi Cihat Hocam? Sizin yurt dışında verdiğiniz konferanslar.
Yurt dışındakiler de. Türkiye'de 1000 rakamı artık çok geride kalmış durumda. 3000, 4000 diyebiliriz buna. Maşallah. Yurt dışında çünkü en azından yalnızca 1000 tane konferans verildi.
Yurt dışında değil mi?
Adam başı yani, tabii. 1000 tane. Ben 1000'den fazla konferansa gittim. Hocamız da öyle.
Maşallah.
Hocamızın adına artık yetişemiyoruz. Şimdi inşallah Malezya'da var. Fransa'da var.
Singapur'da
Malezya, var. Malezya, Singapur'da var. Daha çok ülkelerde var inşallah. İnşallah. Her yerde kardeşlerimiz de organize ediyorlar. Hatta hocamızın vesilesiyle artık programları izleyenler bayağı yetiştiler maşallah.
Evet.
Kendi ülkelerinde konferanslar veriyorlar hocamızın adına da.
Azerbaycan'da veriyorlar. Değil mi? Almanya'da maşallah. Veriyorlar. Maşallah. Hollanda'da veriyorlar. Fransa'da aynı şekilde.
Dolayısıyla İslam gümbür gümbür geliyor inşallah. Maşallah. Yani bunun önünde de kimse duramaz. Allah'ın yarattığı i̇nşallah. Bir kader. Ve mutlaka olacak. Allah hiç şüphesiz diyor ayette. Olmuş bitmiş zaten inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Kısa bir aramız var. Tekrardan devam edeceğiz inşallah. Programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Altun Bey.
Evet, estağfurullah. Şimdi evrimden bahsettik. Darwinizm 20. yüzyılın felaketlerine neden olan bir felsefe. Nasıl bir felsefe? Allah'ın varlığının karşısında Allah'ın varlığını inkar eden felsefe. İşte dünyayı zulüme boğan, insanların menfaatçi ve terörist olmasına kadar gidecek bir şeyi açan, yolu açan felsefe. Materyalist felsefe, ateist felsefe, Darwinist felsefe. Bundan dolayı dünya savaşları, terör, katliamlar, zulümler, ekonomik adaletsizlikler, sosyal adaletsizliklerin fikri temelinde bu yatıyor. Şimdi bu felsefe yeryüzünden fikri olarak kaldırıldığı zaman zaten Deccaliyet son bulmuş olacak. Onun karşısı nedir? Mehdiyet. Yani savaşlar, zulüm, adaletsizliklerin barışa, sevgiye, adalete, güzelliğe dönüşmesi. Şimdi Allah'ın izniyle bilimsel olarak evrim teorisi çökmüş durumda hocamızın vesilesiyle. Allah razı olsun. Değil mi? Yani binlerce konferans, hocamızın yüzlerce kitabı, 350 milyon adet fosil delili, yani aklın ve mantığın gereği biz her gün anlatıyoruz delillerimizi, değil mi? Evrimciler tek bir ses çıkartamıyorlar. Hiçbir delil ortaya koyamazlardı. Bütün deliller bizden, bütün akli mantıki her türlü şey bizden Allah'ın izniyle. Doğruyu hakkı getiriyoruz. Hocamız vesile oluyor, Allah razı olsun. Ve bunun sonucunda Allah'ın izniyle İslam dünyaya hakim olacak.
İnşallah.
İslam'ın dünyaya hakim olması ne demek? Dünyadaki adaletsizliklerin son bulması demek. Çocukların, zayıf bırakılmışların, kadınların değil mi? Bütün zayıf bırakılmışların tekrardan mutlu ve huzurlu hale gelmesi demek. Savaşların sona ermesi demek. Barışın gelmesi demek. Menfaatçiliğin sona ermesi demek. Sevginin, fedakarlığın, merhametin dünyaya gelmesi demek. İslam'ın dünya hakimiyeti bu ne? Bu demek. İslam silim, barışa ve güvenliğe girin diyor Cenab-ı Allah. İşte güvenlik ortamı oluşması demek. Sokaklarda rahat rahat insanların gezmesi demek. Bir tedirginlik duymadan yaşaması demek, mutlu ve huzurlu olması demek, barış olması demek. İslam'ın dünya hakimiyeti bu. Bütün her yerde bunun hakim olması demek. Ama dünya şu anda öyle değil. Bakın Cenab-ı Allah ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Hadid suresinde 17. ayeti. Bilin ki gerçekten Allah ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Bakın, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Yani yeryüzü, dünya ölmüş. Nasıl olmuş? Ölmüş, manen ölmüş. Ve ateist felsefeler sonucunda insanlar da ölmüş. 1 milyar insana yakın değil mi? Savaşlar ve terör sonucunda kimi şehit edilmiş, kimi öldürülmüş. Yeryüzü tamamen ölmüş, manen de ölmüş. %99'u Darwinizme inanıyordu bugüne kadar değil mi? Şimdi Allah'ın izniyle değişti, o değişiyor. Şimdi yeryüzüne hayat verir diyor Cenab-ı Allah. Bakın hayat bunu nasıl, İmam Muhammed Bakır, Peygamber Efendimiz'in torunu, bu ayeti şu hadisle rivayet ederek şöyle demiş. Allahu Teala kıyam edecek Hazreti Mehdi'nin eliyle yeri diriltecektir.
İnşallah.
Bakın ayet. Hazreti Mehdi adalet üzere halkı yönetecektir. Böylece yeryüzü zulümle öldükten sonra Hazreti Mehdi ile adaletiyle tekrar diriltilecektir.
İnşallah.
Ayetin Hazreti Mehdi'ye baktığını söylüyor. Kur'an'da Hazreti Mehdi ile ilgili ayet yok diyenler, Peygamber Efendimiz'in torunları olan büyük İslam alimlerinden anlatımlarını öğrensinler.
İnşallah.
Birçok ayet var ki, bir kısmını okuyoruz her gün programda, direkt Hazreti Mehdi için nazil olmuştur diyor büyük İslam alimleri. Evet. Yani işareten dünya hakimiyetine Hazreti Mehdi'ye bakıyor olan ayetlerden ayrı olarak direkt Hazreti Mehdi için nazil olmuştur. Yani onun nuzul sebebi, iniş sebebinin Hazreti Mehdi olduğunu söylüyor. Çünkü İslam'ın dünya hakimi olmasına vesile olan kişi. Yani yeryüzünde sevgiyi, barışı, dostluğu, merhameti, kardeşliği getirilme gelmesine vesile olan kişi. Yani sevgiyle mesela kanı durduruyor dünyadaki. Sevgiyle insanların birbirine yaklaşmasını sağlıyor. İslam'ın güzel ahlakını ortaya koyarak kendi şahsiyetiyle hem örnek olarak hem karşısındaki bütün o fikirleri yok ederek materyalist, darwinist, Allah'a inkar eden bilimsel yöntemlerle, akılcı, kültürel yöntemlerle onları yok ederek dünyada sevgi, barış ve adaletin yani İslam'ın yaşanmasına vesile oluyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi darwinizm bir İslamiyet'in hakim olmasının önündeki en büyük engel. Deccaliyet'in sistemi. Deccaliyet'in ikinci bir sistemi daha var. Deccaliyet cereyanı münafıkhane olarak ortaya çıktı. İslam alimleri özellikle. Cereyanı münafıkhane olarak ortaya çıkıyor. Yani münafık tehlikesi, ki bu tehlike şu an organize olarak da devam ediyor. Bu sistem doğrudan dinsizlik değil cereyanı münafıkhane. Yani doğrudan dinsizlik olarak gelmiyor. Böyle güya Kur'an'la haşa Allah'ı ve Kur'an'ı haşa kullanarak ortaya çıkan bir sistem bu. Ama bu sevgiyi yok eden, sanatı yok eden, bilimi yok eden, böyle puslu, boğuk bir hava meydana getirmek isteyen bir sistem. Halbuki şimdi bunu tabii münafıkların sistemi yani bu. Açıkçası Kur'an'da Allah zaten yüzlerce ayette tarif ediyor inşallah. Peygamber Efendimiz döneminde de var. Sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Münafık Peygamber Efendimiz döneminde, Peygamber Efendimiz'in hocamız detaylarıyla anlattı. Hayatını kıskanıyorlar. Rahatı, neşesi, eşleriyle olan muhabbeti inşallah, kadın sevgisi, ondan sonra yaşantısının rahatlığı. Aynı şekilde Hazreti Ali'nin, hocamız demişti, böyle çok neşeli olması, espiritüel olması inşallah. Ondan sonra yaşantısındaki rahatlık. Yine Hazreti Hasan ve Hüseyin ve daha sonra zaten Peygamberimizin vefatından sonra şehit ediyorlar. Bu hasetlerin nedeniyle de. Münafık böyle bir sevgi dolu, bilimle, sanatta, felsefede ileri gidilen, felsefe demeyeyim mi, bilimle, sanatta ileri gidilen bir yaşantı istemiyor. Boğuk, Kur'an dışı, dinin yaşanmasının imkansız hale geldiği bir sistem istiyor. Çünkü münafık demişti hocamız, şeytanın birebir kendisidir. Yani şeytanın ele geçirdiği bir varlıktır, bir mahluktur. Şeytanın en ağırına gidenine baktığımız zaman itaat. Şeytan, bakın, itaat etmemek için demişti hocamız, sonsuz cehenneme razı oluyor. Yani orada demişti, bir itaat etse Allah sonsuz cennetini alacak. Cennete, cehenneme gitmeyecek ama sırf itaat etmemek için sonsuz cehennemi göze alıyor. İşte münafığın da böyle bir yapısı var. Allah'a itaat etmek istemiyor, şeytan gibi. Peygamber'e itaat etmek istemiyor, Hazreti Mehdi'ye itaat etmek istemiyor. En ağırına giden bu. Ve bu cereyan-ı münafıkhane, aslı dindar gibi görünen bir sistemle de dine karşı hurafelerle bir mücadele veriyor. Zaten bakın, dini içten vurmanın, hocamız anlattı bunu, en iyi yolu bağnazlık ve yobazlık. Yani o şeytana göre bağnazlık ve yobazlık. Yani direkt dinsizlik de ortaya çıkmıyor. Çünkü direkt dinsiz kafir olarak anlatılıyor Kur'an'da Allah tarafından. Kafir, o da samimiyetsiz ama demişti hocamız, doğrudan söyler. Ya ben ateistim diyor, ben inanmıyorum diyor. Ben Allah'a inanmıyorum, dini kabul etmiyorum diye ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hocamız da kodumu oturtuyor. Yani açık olarak geliyor. Münafıkhane sistem böyle değil. Münafık içten, yani kalenin nasıl içten fethedilmesi daha kolaysa, içten, içeriden, Müslümanların içinden çalışılan bir sistemle, bağnazlıkla, yobazlıkla Müslümanlığı boğmaya çalışan bir sistemdir. Dolayısıyla mesela helalleri haram yapmaları, haramları helal yapmaları, ki Kur'an'da dillerini kitaba eğip bükerler diyor Allah. Hocamız şöyle bir örnek vermişti. Yine çok hikmetli bir örnek. Onu tekrarlayalım. Mesela haramlar ve helaller Kur'an'da açık olarak bildirilmiştir. nedir? Domuz etinin yenmesi haramdır. Ölü eti yenmesi haramdır. Dökülen kan diye ve Allah'tan başkası adına kesilen diye bildiriyor Allah. Şimdi buna göre, haramlar bildirildiğine göre onun dışında kalanlar da helal olmuş oluyor. Mesela demişti hocamız, karaca eti yemek helaldir. Şimdi münafık buna şöyle diyor. Münafığa diyorsun ki karaca eti yenilecek işte böyle. Karaca eti yemek helaldir. Nereden biliyorsun diyor. Kur'an'da işte haramlar helaller bildirilmişler. Dur bakalım diyor. Ve müşriklere bir soralım diyor. Atalarına. Atalarından kalma delillerle, güya delillerle, yalan delillerle işte sahte bir din meydana getiriyorlar. Haramları helal, helalleri haram yapan bir din meydana getiriyorlar ki insanlık bununla dini yaşayamasın. Şeytanın sistemi, tam sistemi olmuş oluyor. Cereyan-ı münafıkhane. Ve bunun boğucu ve puslu havası var şu anda. Özellikle de tabii İslam dünyasında. Dolayısıyla münafıklara karşı mücadele onların deşifre edilmesiyle oluyor. Yani insanların bilinçlendirilmesi, Müslümanların aydınlatılması, münafıklığın ne olduğunu anlatılması, özelliklerinin anlatılması bunların önünü kesen en önemli engel. Çünkü münafık Allah tarafından münafık olarak yaratılmış. Hocamız derece derecedir demişti. Has münafık, münafıkın sonuna kadar bırakmıyor ama siz onun özelliklerini anlatıp herkesi bilinçlendirdiğiniz zaman, o münafıkhane sistemi ortadan kaldırdığınız zaman bunların da hareket imkanı kalmamış oluyor. Şimdi bunlar tabii çabaları var Müslümanlara karşı. Fakat Allah'ın kaderini bilmedikleri için, unuttukları için, kendileri yaptıklarını zannettikleri için hep atak üstüne atak yapmaya çalışıyorlar. Her seferinde başarısızlığa uğruyorlar. Mesela Allah Müslümanların mücadelesini yavaşlatmaya çalışacaklarını bildiriyor Kur'an ayetleriyle. Onları mücadeleden geri tutmaya çalışırlar diye bildiriyor Kur'an'da. Bakın şeytandan Allah'a sığınırız. Gerçekten Allah içinizden alıkoyanları, münafıkları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Yani Müslümanları gelin bize katılın, dağılın, ayrılın, yanımıza gelin, siz de münafık olun diye kendi pis tiksinti verici sistemlerine çağırmaya çalışıyorlar. Gerçek Müslüman, samimi Müslüman bunu asla itibar etmez. Tabi bunlar kaderi ve yaratılışı bilmedikleri ve kafalarıyla anlamadıkları için bunun olabileceğini zannederek böyle atak üstüne atak yapmaya çalışıyorlar ve her seferinde yenildikleri zaman onlara şansları yaver gitti diye bir açıklama getirmeye çalışıyorlar. Hadi bu sefer olacak. Gene mağlup oluyor, gene bu sefer olacak diye. Ya da mesela ağırlaştırarak Müslümanları diyor ki bakın Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Yani ağırlık bunların özelliği. Geride kalmak, ağırlaşmak, faaliyetlerin durması, faaliyetlerin hızlı olmamasını özellikle gösterdikleri bir yapıları var. Ve Müslümanların da böyle olmasını istiyorlar. Yani bütün faaliyetler dursun. Mesela Mehdi döneminde Darwinizme, materyalizme yapılan bütün bu faaliyetler, dünya çapındaki çalışmaların durması, hatta ortadan kalkması ve Müslümanların da dağılması bunların hedefleri. Şayet size bir musibet isabet edecek olsa, doğrusu Allah bana nimet verdi. Çünkü onlarla birlikte olmadım der. Yani riske, Allah yolunda bir mücadeleye girmiyorlar. Müslümanları dışarıdan izliyorlar. Ve Müslümanlar da tabii imtihanın gereği olarak Allah tarafından ve bir güzellik olarak bir durum yaratıldığı zaman, bir zorluk ortamı yaratıldığı zaman da buna seviniyorlar. Ben onlarla birlikte olmadım diye. Halbuki o kadar büyük bir kayıpta ki bilse hem dünyayı kaybediyor hem sonsuz ahiretini kaybediyor Allah'ın. Allah'ın gazabına duçar oluyor. İnşallah Müslümanlar da bu şekilde Allah yolunda mücadele ederek ki bu mücadelede Mehdiyet döneminde inşallah ayrı zamanda Darwinizme, materyalizme karşı yapılan bir mücadele ve tabii çok önemli olarak da cereyan-ı münafıkhaneye, yobazlığa, bağnazlığa karşı yapılan bir mücadele. Hocamızın çok üstünde durduğu bir konu. Hakikaten dünyadaki bu iki tane dağ Mehdi'nin önünde. Hadislerde de diyor ki bakın Mehdi diyor dağa çıksa diyor önüne ezip geçer diyor. Allah'ın izniyle ahir zamanda Hazreti Mehdi bu Darwinizm, materyalizm, maddeyin tabiyyün diyebilirdi Said Nursi'nin ve cereyan-ı münafıkhaneyi ezip geçiyor. Yani etrafından dolaşmıyor. Bu sistemleri ortada bırakmıyor. Bir çıkış yolu aramıyor. Direkt ortadan kaldırıyor, yok ediyor. Öyle bir dönem. O da tabii Hazreti Mehdi'nin Mehdi yapan özellikler bunlar. Yani hocamız demişti. Bunlar hakim olmasa, Darwinizm böyle hakim olmasa, bu cereyan-ı münafıkhane olmasa Mehdi'nin değeri olmaz. Mehdi'yi Mehdi yapan Deccaliyetin en şiddetli olduğunun bir dönem olması ahir zamanın özelliği. O zaman da Allah Hatemül Veli yani en büyük velisini gönderiyor inşallah. Bu zorluklarda galip gelmesi onu velilerin en büyüğü haline getiriyor inşallah.
Mehdi cemaatinde de münafıklar hep olacak zaten. Yani bu çağlar boyunca hep bu şekilde zaten cereyan etmiş. ayette Peygamber Efendimiz zamanındaki münafıkların olması günümüzde de tabii ki olacağı anlamına geliyor. Çünkü ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Önceklerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor ayet-i kerimede. Demek ki öncekiler, diğer müminler neler yaşamışlarsa benzerleri, hatta aynıları başımıza gelecek. Müslümanların başına gelecek. Müslümanın demek ki münafıkane cereyan diye Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bildirdiği şekilde bir cereyanın önceden haber vermiş zaten böyle bir şeyin olacağını. Ve Müslümanların buna karşı uyanık olması gerekiyor. Ve Mehdi cemaati, eğer Mehdi öncüsü olarak da hareket eden tabii ki cemaatler, Allah yolunda mücadele eden, dinsizliğe karşı mücadele eden her cemaat içinde de böyle insanların çıkacağı, bu mücadeleyi bir şekilde engellemeye çalışacakları, kafirlerle ortak hareket edecekleri bu şekilde ve bu faaliyetleri durdurmaya çalışacakları buradan anlaşılıyor. Bu ayet-i kerime ışığında anlaşılıyor inşallah.
İnşallah.
Ve bakın Mehdiyet hakkındaki hadis-i şeriflere de baktığımızda Medine 3 defa sarsılır, içindeki münafıkları atar diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Bu şekilde Mehdi cemaatinden 3 büyük ayrılma olacağı haber veriliyor. Medine 3 defa sarsılır. Medine demek biliyorsunuz şehir anlamına geliyor, büyük şehir anlamına geliyor. Mehdi'nin de nereden çıkacağı sorulduğunda zaten Peygamber Efendimiz zaten Konstantiniye diye haber vermiş biliyorsunuz. Demek ki İstanbul'da 3 büyük depremin olacağı, depremler olacağı haber veriliyor. Ve depremlerle beraber, sarsıntıyla beraber münafıkların ortaya çıkacağı da zamanlama olarak da haber verilmiş bu şekilde. Demek ki Müslümanların buna karşı uyanık olması ve buna beklemeleri icap ediyor inşallah. Tabii münafığın çıkması kötü bir şey midir? Hayır, değil. Çünkü hayırdır bir defa. Pisliğin temizlenmesidir. Münafıklar gerçekten çok pisler. Şeytan nasıl cehennemin en alt tabakasına yerleştiriliyorsa, atılıyorsa, münafıklar da cehennemin en alt tabakasına yerleştiriliyorlar inşallah. Çünkü hayvanlardan daha aşağılık olduklarını bize bildiriliyor ayet-i kerimede. Allah bize o şekilde bildirmiş. Çünkü biliyorsunuz hayvanlar bile kendi tesbihlerini, Allah'ı övmelerini bilirken, kendi tesbihatlarını yerine getirirlerken sabah akşam, münafık bunun aksine dayandırılmış içi boş kof kütük diye Allah bize bildiriyor. Böyle bir tesbihat söz konusu değil münafık için. Aksine müminlere, Müslümanların yaptığı faaliyeti durdurmaya ve bunları engellemeye çalışma hareketi içinde. Yani şeytanlı bir hareket içinde. Tam tersine bir hareket içinde. O yüzden şeytanla beraber cehennemin en alt tabakasına atılacakları anlaşılmış oluyor ayet-i kerime ışığında. Pis olduklarını söyledik. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz münafıkları şeye benzetiyor. Buğdaya musallat olmuş kurtlara benzetiyor. Hatta bir insanın örneğini veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki bir insan düşünün diyor. Buğdaya musallat olmuş kurtlar var diyor. Bu kurtları temizlesin diyor. Sonra bir de baksın tekrar kurtlar saldırmış buğdaya. Tekrar temizlesin. Tekrar bir süre geçsin, tekrar baksın ki o yine kurtlanmış. Kurtları tekrar temizlesin. Bu şekilde Mehdi de kendi cemaatinden münafıkları zaman zaman bu şekilde temizleyeceği hadis-i şerifte bize haber verilmiş. Aynı şekilde. Ve sonuç itibariyle ne olmuş oluyor? Buğdaylar nasıl temizleniyorsa Mehdi cemaatinin de gittikçe daha da arınacağı, temizleneceği ve halisane 313 kişi kadar kalacağı hadis-i şerifte bize anlatılıyor, haber veriliyor inşallah. Yani münafıkların çıkması demek temizlenme, arınma anlamına geliyor. Daha güzel, daha kaliteli olması, faaliyetin de daha verimli olması gittikçe anlamına geliyor inşallah Allah'ın izniyle. Münafıklarla ilgili Kur'an'da da pek çok ayet var. Örneğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biliyorsunuz münafıklar Dırar Mescidi'ni kuruyorlar. Haklı bir sözde, haklı bir gerekçe öne sürerek bunu kuruyorlar. Diyorlar ki aramızda hastalar var, işte vakti olmayanlar var vesaire. Çeşitli ortam işte zorluklardan dolayı. Daha uzakta biz bir mescit kurduk. Hatta siz de gelin diyorlar Peygamber Efendimiz'e. Gelin bize namaz kıldırın burada diyorlar. Bu şekilde haklı bir gerekçe öne sürerek bir çağrıda bulunuyorlar. Oysa ayet-i kerime iniyor Peygamber Efendimiz. O sırada ayet-i kerime iniyor hemen sonrasında. Ve Allah yasaklıyor Peygamber Efendimiz'e. Diyor ki sakın diyor orada namaza durma diyor. Ve onların nasıl münafıkane bir tavır içinde olduklarını, kendi yandaş toplamak üzere böyle bir mescit kurduklarını ve Peygamber Efendimiz ve müminler aleyhine faaliyette bulunduklarını, asıl amacın bu olduklarını, kendileri gibi olan insanları toplamak ve çekmek amacıyla böyle bir cami mescidi kurdukları haber veriliyor Peygamber Efendimiz'e. Ve Peygamber Efendimiz de orayı daha sonra sahabeler göndererek imha ettiriyor oraya inşallah o mescidi. Yani demek ki şu ayet-i kerimeden işaret edilen gerçek şu. Günümüzde de münafıklar tabii ki görülecek Allah'ın izniyle. İnşallah tabii görülüyor her zaman için. Ama şu çok önemli. Müslümanca tavır sergiliyorlar. Bakın şu çok önemli. Az önce Oktar'ın da bahsettiği gibi kendilerini Müslüman gibi gösteriyorlar. Hatta sarıklı oluyor, cübbeli oluyor icabında ve kendini Müslümanca hareket eder bir şekilde gösteriyor. Yani Müslüman topluluğun faaliyetlerini engellemek için Müslümanca görünmek zorunda çünkü. Bir ajan provokatör olabiliyor bu ya da yine aynı şekilde dışarıdan olup da yine onun gibi görünen Müslümanlar gibi görünen biri olabiliyor bu. O yüzden Müslümanlar hiçbir şekilde hep Kur'an'ın ışığında olayları değerlendiriyorlar ve söylenen şeyleri hep Kur'an'ın ışığında değerlendirmek durumundalar. Geçmişteki verilen örnekler ışığında değerlendirmek durumundalar. Bu ayetler gösteriyor ki münafıklar böyle din adına, Allah adına ortaya çıkabiliyorlar. Ve nasıl Peygamber Efendimiz'e karşı mücadele vermişlerse ahir zamanda da yine böyle insanların çıkacağı, bize Hazreti Mehdi ve Hazreti Mesih'e karşı aynı şekilde mücadele edilecekleri anlaşılıyor bu ayet ve hadis-i şeriflerden. Zaten hadis-i şeriflerden bir tanesinde de Peygamber Efendimiz bildiriyor. Diyor ki Mehdi'nin çıkacağı şehir Konstantiniyye, İstanbul'da, Medine'de diyor. Mehdi'ye karşı mücadele edecek bir azılı bir münafık alim çıkacak diyor inşallah. Ve Mehdi de onun varlığını hissettiğinde onu bertaraf edecek. Onu ortadan kaldıracak. Faaliyetlerini fikren ortadan kaldıracak diye bildiriyor inşallah. Bu şekilde hiçbir şekilde zaten Allah bir ayet-i kerimede Allah, şeytanlar Allah'a sığınırım, müminler aleyhine asla yol vermez diye Allah'ın ayeti var. Allah'ın sözü var. İnşallah vaadi var. Ne faaliyet olursa olsun. Müminlerin yapacağı tebliğ faaliyeti, dini yeryüzüne, Kur'an ahlakını yeryüzüne hakim kılma faaliyeti asla ve asla hiçbir şekilde durdurulamaz bir faaliyettir. Allah'ın vaadi var. Nur suresi 55. ayette de nasıl içinizden şirk koşmayanlara Allah'ın vaad ettiği şekliyle Allah yeryüzüne hakim kılacağını vaat ediyorsa, yine Allah asla müminler aleyhine asla yol vermeyeceğine de başka bir ayette bu şekilde söz vermiş. O yüzden yapılan faaliyet her zaman için galibanedir inşallah. Bediüzzaman Said Nursi de bunu çok açık bir şekilde mektubatta bahsediyor. Hocamız da bunu çok güzel bir şekilde izah ediyor inşallah yayınlarıyla. O yüzden münafıklar meskeneti, hocamızın yeni bahsettiği bir cümledir bu, o yüzden söylüyorum. Meskeneti kaldırır diyor münafıklar. Münafıkların varlığı, münafıkların yaptığı faaliyet müminleri daha canlandırır, harekete geçirir. Ve üzerlerindeki o sakinliği üstlerinden atmalarına vesile olur inşallah. O yüzden bir hayırdır her zaman için. Asla zarar veremezler. Ne Müslümanlara zarar verebilirler ne de faaliyetlerine zarar verebilirler. Ancak Müslümanları inşallah kendilerine getirmeye vesile oluyorlar. Allah'ın izniyle inşallah.
Münafıklar için Müslümanların bir imtihanı diyebiliriz o zaman inşallah.
Yani inşallah. Tabii ki yeryüzünde eğitime anlamında yani yaptığı faaliyetlere daha kuvvetli bir şekilde sarılmalarına vesile olmaları anlamında tabii ki çok daha güzellik olmuş oluyor inşallah. Hocam, ayetlerin tecellisi olmuş oluyor inşallah. Peygamber Efendimizin başına nasıl şey yapmışlarsa, nasıl musallat olmuşlarsa, nasıl engellemeye çalışmışlarsa, ahir zamanda da böyle insanların çıkıyor olması insanın gerçekten de doğru yaptığının göstergesi olmuş oluyor. Sağlaması olmuş oluyor yaptığı faaliyetlerin inşallah.
Sayın hocamızın güzel bir benzetmesi vardı münafıklar için. Çiçeği güzelleştiren gübre gibi demişti. Yani gübrenin İnşallah. Mahiyeti bellidir ama o çiçeğin büyümesine, daha güzel kokmasına, daha gürbüzleşmesine vesile olan bir şey olmuş oluyor. Allah onu vesile kılıyor. Allah'ın yarattığı özel bir varlık tabii. Yani. Evet. Çünkü dünyada bir inananlar var, müminler. Biz Allah'a iman ettik diyorlar delilleriyle, kalpleri tatmin olmuş olarak, akılları tatmin olmuş olarak iman edenler var. Bir de kalpleri mühürlenmiş anlayan, yani Allah'ın varlığının farkında varamıyor. Yani varmıyor. Ya da işte başkasından evrim, materyalizm, felsefelerden etkileniyor. Ben inanmıyorum diyor, söylüyor. Yani zaten bir insan ya öyle olur ya, değil mi? Ya inanan olur ya inanmayan olur. Şimdi münafık, Allah'ın yarattığı özel bir varlık olduğu belli. Ayette Allah buyuruyor, şeytanın Allah'a sınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler, oysa inanmış değillerdir. Şimdi biz iman ettik diyor, inanıyoruz diyor ama inanmış değil. Ya bu çok mucize bir varlık. Yani münafığın varlığı müminlerin cenneti için, güzelleşmesi için ve imtihanları için aynı zamanda Allah'ın yarattığı bir varlık bu münafık. Evet,
yine Allah'ın kontrolünde.
Ama Allah onların karakterlerini tarif ediyor. Mesela onlardan kaçınıp sakının diyor. Yani tehlikeli olduklarını söylüyor. İki yüzlü olduklarını söylüyor. Yeryüzünde bozgunculuk ve nifak çıkarttıklarını söylüyor. Dolayısıyla müminlerin onlara karşı teyakkuzlu olmalarını, toplumun onlara karşı teyakkuzlu olmaları, onlardan sakınmaları, onların sözüne inanmamaları. Çünkü mesela münafıklar geliyor Peygamber Efendimiz'e, biz iman ettik diyorlar, beraber yola çıkalım diyorlar. Esasında iman etmiş değil olmadıklarını söylüyorlar. Yani onlar büyük ihtimalle, Allah bilir, hocamız da anlatıyor, menfaat için oraya geliyorlar. Oradan bir menfaat umuyorlar. Belki bir ganimet menfaati umuyorlar. İşte yani maddi manevi bir çıkar elde etme peşinde oluyorlar. Yani onların kendi böyle zavallı dünyaları, zavallı düşünceleri altında bir temin, yani bir menfaat temin ederiz biz buradan. Bir zaman sonra o menfaati temin edemediklerini gördüğünde, o zaman gerisin geri dönüp vefasızlık, sadakatsizliği örneği gösterip Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem davasını satıp ondan sonra aleyhte faaliyet yapmaya başlıyor. İftira atıyor, değil mi? Aleyhte haber almaya çalışıyor. Ona göre istihbarat vermeye çalışıyor aleyhte. Ve inanmayanlarla birlik olup gelip Peygamber Efendimiz'e saldırmalarına vesile oluyor. Gidiyor onun için gayret ediyor, çalışıyor. Bakın özel bir gayret. Yani bir kin ve nefret de oluşuyor. Hani menfaatini temin edemediği için, maddi menfaatini veya işte istediği emellerini temin edemediği için bu sefer iyice düşmanlık besliyor ona. Kim besliyor? İşte aynı şey dediğin gibi hocam Hazreti Mehdi'de de tecelli edecek. Çünkü bu Allah'ın kanunu geçmiş bütün peygamberlerde de tecelli etmiş. Değil mi? Hazreti Musa döneminde mesela Samiri var. Yani Allah örnek veriyor birçok Kur'an ayetinde.
Hazreti Musa zamanında.
Tabii. Hazreti Musa zamanında Samiri ve diğer peygamberler zamanında da müminlerde bir kanundur bu yani. Allah'ın adetullah sünneti Hazreti Mehdi'de de tecelli edecek. Biraz evvel okuduğun ayetlerde ve hadislerde de açıkça gördüğümüz gibi öyle iki yüzlü insanlar olacak. Hazreti Mehdi bir kere Peygamber Efendimiz'in torunu. Yani onun soyundan, benim evladımdan diyor, evlatlarımdandır diyor Mehdi, gelecek olan. Hazreti dünyaya barışı, yeryüzüne adaleti getirecek kişi olan evladımdır diyor. Dolayısıyla onun torunu. Aynı şekilde münafıklar Hazreti Mehdi'nin de yanında ilk başta bulunup kendi menfaatlerini temin edemediklerinde onun aleyhinde faaliyet gösterecek kişiler olacaklar. Yani iftira atacaklar. Diyecekler ki biz onunla eskiden beraberdik. Yanındaydık. Bizden iyi kimse bilmez. Bak şöyle yapıyor, böyle yapıyor gibi. Yani toplumda infial oluşturucu, işte basına mesela demeçler verip veyahut işte inanmayanlarla o anlamda işbirliği yapıp aleyhte, yani faaliyetlerini engellemeye çalışıcı beyanlarda bulunacaklar. Evet. Münafığın özelliği bu. Yalan beyan ama bunlar. Menfaatini temin edememiş ve kinlenmiş, hırslanmış insanların iki yüzlü olan, yeryüzünde bozgunculuk, nifak çıkartacak olan karakterdeki bir insanın yaptığı şey bu. Onlardan kaçınıp sakının diyor Allah. Tehlikeli. Mesela yalan söyler, yalancı şahitlik yapar. Yemin eder. Yemin ediyorum ben diyor, geliyor ayette var. Şüphesiz sen Allah'ın elçisisin diyor. Allah da bilmektedir ki şüphesiz sen Allah'ın elçisin diyor ama onlar yalan söylemektedirler diyor. Yani yalanla geliyor. Bu yalanı her yerde söyler. Kişiye söyler, topluma söyler, gider resmi daireye söyler, yemin eder, imza atar. Yani yalan yere çok rahatlıkla şahitlik yapar. Bunu anlıyoruz ayetlerden ve hadislerden inşallah. Dolayısıyla münafıklar aleyhte faaliyet yapacaklardır ama münafıklar yalan söyleyeceklerdir. Ve Hazreti Mehdi'nin
Hazreti Mehdi ne yapmaya çalışacak? İslam'ın güzel ahlakını insanlara ulaştırmaya çalışıyor. Değil mi? Yeryüzünde ateist, darwinist, materyalist fikirleri yok etmeye çalışıyor. Yani savaşın sona ermesine, zulmün sona ermesine. Değil mi? İslam dünyasında, Afganistan'da, Irak'ta, her yerde büyük bir zulüm var. İnsanlar şehit ediliyor. Orada tecavüze uğrayan kadınlar var. Değil mi? Öldürülen çocuklar var, şehit edilen insanlar var. Bunun önüne geçmeye çalışıyor. Değil mi? Onun yerine sevginin, şefkatin, barışın yeryüzünde hakim olmasına çalışıyor. Münafıklar da onu durdurmaya çalışıyor. Yani yeryüzünde o zulmün, karanlığın devam etmesini sağlıyorlar. Bakın bir ayet-i kerimede de Nisa suresi 89'da onlar kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin de inkara sapmanızı istediler diyor. Böylelikle bir olacaktınız. Onlar inkar ettikleri için herkesin de aynı şekilde olmasını isterler. Yani kendilerini rahatlatmak açısından ve kendileri gibi, etraflarının da kendileri gibi olup toplumun da kendileri gibi olmalarını arzu ettiklerinden dolayı tüm iyiliklerin önüne engel koymaya çalışırlar. Hazreti Mehdi'ye de karşı olmalarının nedeni bu inşallah.
İnşallah. Hocamız şimdi Ceryan-ı Münafıkhane'de sorun iman sorunudur demişti. Yani münafıkların fıkıh bilgisi var. Kur'an'ı da biliyorlar. Hı hı. Ama hadislerde de bildiriliyor. Boğazlarından aşağıya geçmez diyor Peygamber Efendimiz. Fakat imanı yok bunların. Ve bunlar şimdi mücadele etmek istemiyorlar. Allah yolunda cehd etmek istemiyorlar. Münafıkların en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bunları ilgilendiren ticaret, aile, çoluk çocuk, evde oturmak, mallar. Mallar ve ailelerimiz bizi meşgul etti diyorlar zaten inşallah. Ve bir mücadele olduğunda da zaten bahane olarak en önemli bahaneleri evlerimiz açıktır diyor. Yani bizim ailemiz var diyor, ticaretimiz var diyor. İşte ayrı zamandaki haliyle hocamız açıklamıştı. Çek, senetler var diyor, çekler var diyor, ödenecek diyor, senetlerimiz var diyor, kazancımız var diyor, işimiz var diyor. Ailem var diyor, çocuklar diyor, onların diyor işte ihtiyaçları var diyor. Bu gibi sebeplerle mücadeleye girmiyorlar Allah yolunda. Mücadeleye girmeleri gerekirken. Neden? Çünkü Allah bildiriyor özelliklerini. Korkak ve rahatlarına düşkün olmaları. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Yani Müslümanmış gibi görünüyorlar. Hatta yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değildirler. Müslümanlardan değildirler diyor. Allah samimi değil onlar. Doğru söylemiyorlar. Bakın Allah diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Süper korkaklar yani aşağılık korkaklar bunlar. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı hızla oraya yönelip koşarlardı. Yani rahatlarına düşkünler. Mücadele etmek istemiyorlar. Bakın o kadar rahatlarına düşkün ki mağara bile bulsa diyor Allah. Özel olarak Allah bir örneği vermiş. Hocamız söylemişti bunu. Mağaraya dahi sığınıyor. Yani sırf Allah yolunda mücadele etmesin. Orada bir kap yemek yiyecek demişti hocamız. Domuzun ilgili yerine gidip yapışıp orada yaşamaya başlıyor. Hana Melek. Başka bir ayette Allah sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Yaban eşeğine benzetiyor Allah. Ürküp kaçan. Arslandan korkup kaçmışlardır diyor. Arslan değil mi? Müslümanların bir özelliği inşallah Hazreti Mehdi'nin de lakabı inşallah. İsimlerinden bir tanesi arslan. Onlardan korkup kaçan. Korkak, ödlek bir topluluk. Onlar münafıklar düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer birlikler gelecek olsa çölde bedevi Araplar arasında olup sizin haberlerinizi oradan sormayı cidden arzu ediyorlardı. Yani Müslümanların mücadelesi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde bunlar kaçıp uzaktan haberlerini almaya çalışıyorlar. Hep de Müslümanların haberini toplarlar demişti hocamız. Zaten ayette bildiriliyor bu Kur'an'dan inşallah. Böylece dışarıdan haberlerini topluyorlar Müslümanların. İstihbarat topluyorlar ki Müslümanların hangi açık noktası var? Hangi zamanda saldırmak? Hangi dönemde saldırmak, nasıl saldırmak etkili olur diye sürekli de istihbarat böyle gizlendikleri, saklandıkları yerlerden, o inlerinden istihbarat toplamaya çalışıyorlar. Özellikleri Müslümanların arasında fitne çıkarmaları. Bakın Allah diyor ki yine başka bir ayette, kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Yani hep böyle takva, Müslüman, iyiliğini istiyoruz, Müslümanların da iyiliğini istiyoruz, sizin de iyiliğinizi istiyoruz, dağılın siz. Bakın size karşı insanlar toplandılar diyorlar. Yani işte sizin sayınız Mehdi döneminde 313 demişti hocamız. Size karşı milyonlarca insan birikti. Bakın size karşılar dağılın siz bize gelin. Bizim yanımıza gelin diye
o domuzun ilgili yerindeki yerlerine çağırıyorlar Müslümanları. Müslüman için bu tiksinti vericidir. Müslüman çoğuna göre de hareket etmez. Allah nice az topluluk çoğunluğa galip geldi diyor inşallah. Ve Allah zafer vereceğini, İslam'ı hakim kılacağını vaat ediyor inşallah. Şimdi dolayısıyla Müslümanların arasından ayrılan bu münafıklar Müslümanların arasında fitne çıkarmak için bir topluluktan diğerine de giderler. Cemaatten diğerlerine giderler. Hocamız demişti ki bir Müslüman cemaatinden ayrılıp yine başka bir Müslüman cemaatine giden münafıklar olduğu zaman nasıl gidiyorlar? Müslümanları kötüleyerek gidiyorlar. İşte diyorlar biz filancanın arasından filanca cemaatten ayrıldık. Şeyhimiz şuydu. Ondan sonra aslında onlar öyle değil, bildiğiniz gibi değil. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye iftiralar dile getiriyorlar. İşte bu zaman, o zaman Müslümana düşen bunları suratlarına tükürerek kovmak. Ey iblis, senden Allah'a sığınırım diyerek kovmaları gerekiyor inşallah. Onları kabul etmeyecek. Çünkü gittikleri her yere zarar veriyorlar. Mesela Allah bunlara Kur'an'da düşmanız diye bildiriyor. Düşman olduğunu bildiriyor Müslümanların. Biz münafıklara düşmanız. Ama küfre değiliz demişti hocam, hocamız. Küfre düşman değiliz. Çünkü Darwinist, işte komünist, ateist biz onları eğitiyoruz. Düşman değiliz. Ama münafığa Allah düşmandırlar diyor onlar diyor. Sizin düşmanınızdırlar diyor inşallah. Dolayısıyla biz münafıkların düşmanıyız. Onun için böyle Müslüman cemaatler, Müslüman topluluklar bir münafık geldiği zaman başka bir başka bir Müslüman topluluktan ayrıldığını ve onları kötüleyerek geliyor. Suratına tükürerek bunları kovmaları gerekiyor. Aksi halde düşman oldukları için onlara da zarar verirler. Çünkü bunlar gittikleri yerde de muhbirlik, iftira, ondan sonra bölücülük, fitne çıkarmak, Müslümanların İttihadı İslam'ını engellemek, birleşmelerini engellemek, evet, Mehdiyet'in önüne geçmek için faaliyet yapacaklardır. Bundan dolayı Allah düşmanlarınızdır diyor zaten inşallah. O yüzden de uzak durmak gerekiyor. Sakının diyor Allah inşallah ayetinde zaten. Onlardan sakının diyor Allah, sakınması gereken. Ama küfür demişti hocamız, küfrü eğitiriz biz inşallah.
İnşallah. Şimdi bugünkü mücadelenin adı nedir? Bugünkü mücadele Mehdiyet mücadelesidir. Yani dinsizliğe karşı mücadeledir. Din ahlakının, Kur'an ahlakının yeryüzüne hakim olması için Allah'a inancın temellerinin oturtulması, tesis edilmesi için yapılan bir faaliyettir. Bugün işte biz de inşallah Allah kabul ediyordur inşallah. Mehdi öncüsü olarak ne yapıyoruz? İşte dinsizlikle mücadele ediyoruz. Başta hocamızı örnek olmak üzere hepimize inşallah. Ne yapılıyor? Dinsizlikle mücadele ediliyor. Şimdi münafıklar burada bir defa hiçbir şekilde faaliyetten kaçırılan insanlar. Bakın hiçbir şekilde küfre karşı mücadele etmeye katılan insanlar olmuyorlar bir defa. Bir öylesine bir mücadeleleri yok, bir cihatları yok. Cihat günümüzde felsefi anlamda yani entelektüel anlamda olabiliyor inşallah. Böyle bir mücadeleleri yok inşallah. Çünkü bakın ayet-i kerimede Allah Tevbe suresi 40. ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. Şimdi demek ki bir yakın bir yarar bekliyorlar. Yani bir menfaat bekliyorlar. Böyle orta bir sefer olsaydı. Yani olay da kolay olsa, yani mücadele de kolay olsa, yani bir zorluk olmasa. Tembelliğe yatkın insanlar hiçbir şekilde zorluğa gelmiyorlar. Uykusuzluk olabilir bu, aç kalmak olabilir. Ya da işte herhangi bir sıkıntı olabilir. Böyle bir ortam varsa eğer böyle bir ortamdan kaçınıyorlar. Girmiyorlar böyle bir şeye. Yani kendilerini zorlamak istemiyorlar hiçbir şekilde. Ve buradaki temel olay ne? Yakın bir yarar. Yani menfaat. Bir defa bize bundan ne diyorlar hatta başka bir ayet-i kerimede. Yani biz tamam mücadele edelim ama bize bundan ne fayda gelecek? Oysa müminlerin en büyük özelliği ücret istemeyen insanlar olmaları. Yani böylesine bir toplum içinde zaten barınmaları mevzu bahis değil. O yüzden bir süre sonra anlaşılıyorlar ve kendileri zaten yani pislik olarak atılıyorlar cemaatten. Yani mümin cemaatten, mümin toplumun içinden bu şekilde arındırılma anlamında atılıyorlar inşallah. Zaten onların arasında ne işi var münafığın? Çünkü bakın devam ediyor ayet-i kerime. Yemin ediyorlar. Eğer şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Ve böylesine bir müminleri de bir hep böyle inandırmaya çalışma gibi bir şeyleri var, çabaları var. Zaten sen faaliyet yapıyorsan yani yemin sözle bir şey kanıtlamana gerek yok ki zaten faaliyetinde ortaya koyarsın. Yani yaptığın işle değil, lafla değil, işle zaten insan kendini kanıtlar. Hep bu şekilde bir yemin etme çabası var. Müminleri inandırmaya çalışma çabası var. O da bir göstergeleri olmuş oluyor. Münafığın bir işareti olmuş oluyor inşallah. Devam ediyorum ayete. Kendi nefislerini helake sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. Yalan söylüyor, söylediklerini Allah söylüyor, bize bildiriyor. Yani bu şekilde davranan insanların, eğer güç yetiseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diye konuşan insanların yalan söylediklerini, eğer güç yetirseydik ne demek? Zaten güç yetiriyorsan zaten her halükarda mücadelenin azı çoğu yok. Yani Allah katındadır onun derecesi inşallah. Sen mücadeleni yaparsın, onun işte ben bu kadarını yaptım, sen daha fazlasını yaptın diye bir kıyası olmaz. O kıyas Allah katındadır. Allah katında ölçü takvayla ölçülüyor inşallah. İnsanların dereceleri takvayla derecelendiriliyorlar. Yani ben, böyle bir şey yok, böyle bir karşılaştırma yok. Bakın hep böyle dünyevi şeylerle, materyalist zihniyette yaklaşarak yapılan karşılaştırmalar bunlar. Kendi zihinlerinde. Ne demek güç yetirseydik? Zaten Allah yolunda mücadelede Allah bir güçlük kılmıyor ki mümine. Allah bir başka ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz seni kolay olana yöneltip onda başarılı kılacağız diyor inşallah. Allah'ın böylesine bir vaadi var. Demek ki Allah yolunda yapılan mücadele, faaliyetler zaten kolay. Zaten zevkli. Zaten insana can veren, hayat veren, neşe veren, rahatlık veren şeyler inşallah yapılan faaliyetler. Aksine bakın ayeti kerimede Allah'ın söylediği gibi, Allah'ın bize bildirdiği gibi kendi nefislerini helake sürüklüyor aksine davrananlar. Allah yolunda mücadele etmeyenler, cihad etmeyenler, entelektüel anlamda dinsizlikle mücadele etmekten kaçınanlar kendi nefislerini, işte tembellik insana ne getiriyor? Bir defa başta kilo artışı olmak üzere zaten beyinleri gittikçe köreliyor, düşünme yetileri artık kayboluyor ve gerçekten de ölüyorlar bu insanlar. Yani hakikaten de ayeti kerimede Allah'ın bize bildirdiği gibi dayandırılmış içi boş kof kütük gibi oluyorlar. Hayvandan daha aşağılık oluyorlar. Şu hayvanlar başladı belirttiğim gibi Allah'a devamlı tesbih ederlerken artık zaten böyle bir şey söz konusu olmuyor. Ve bakın en büyük özellikleri ne biliyor musunuz? Bir defa başlarını sokacak bir yer arama çabaları. Bir barınak arıyorlar, bir de yemek olsun. Onlar için yeterli. Başka bir şey peşinde değiller. Yani Kur'an ahlakını sahiplenme, Kur'an ahlakını tebliğ etme, Allah'ın dinini yüceltme, böyle bir çabaları asla ve asla yok. Her ne kadar işte sarıklı olsun, cübbeli olsun, işte fıkıh konusunda sonsuz bilgileri olsun, işte Müslüman'dan daha çok Müslüman gibi görünmeye çalışsınlar, hiçbir şey kıymeti yok. Bakın ayet-i kerimede yine Tevbe suresinde Allah şöyle tanımlıyor bize bu insanları, münafıkları. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı. Bakın yani böyle bir barınak olması yeterli. Çünkü Allah bir mağara bile olsa girebilecek bir yer bulsalar, girebilecek bir yer onlar için kafi. Yani böylesine yani şeylerini de artık yitirmişler. Yani bir sanat anlayışı da yok, bir zevk anlayışı da yok. Tamamen zevksiz. Böyle yalnızca başlarını sokacak. Yani bir köpek nasıl işte bir mağara bulunca oraya sığınır, orada uyur. Bir yemek bulursa sevinir. Değil mi? Kemik bulursa onu gömer. Onunla tatmin bulur. Münafıklar ondan daha da aşağılık bir şekilde davranan kişiler. İşte ayet-i kerimede Allah'ın bize tarif ettiği şekilde. Hızla oraya yönelip koşarlardı. Yani bir mağara bulsa yeterli onun için. Ne yapıyor? İşte menfaat olsun da nerede olursa olsun müminleri hemen terk ediyor ve o menfaatinin peşinde koşuyor. İnşallah.
Evet. Münafıklar kendilerini Allah'tan da üstün görürler diye hocamız tarif etti. Yani öyle varlıklar. Çok acayip, şeytan gibi. Yani şeytan nasıl kendini üstün görüyor? Değil mi? Kibirleniyor ondan sonra. Beni ateşten yarattın diyor. Onu topraktan yarattın diyor. Kendinde yani hiçbir akla sığmayacak inanılmaz bir kibir ve enaniyet gelişmiş ve kendini üstün görüyor. Yani münafık da şeytan karakteri var. O da kendini üstün görüyor. Hatta Allah'tan da üstün görüyor. Kur'an'a karşı dilini eğip büküyor. Bakın yani oradan anlayabilirsiniz. Kur'an ayetini kendi menfaatine yorumluyor. Yani açık ayet hüküm varken müteşabi olanları da kendi menfaati nasılsa ona karşı dilini eğip büküyor. Yani Allah'ın sözünü kendi sözüne uydurmaya çalışıyor.
Yaptığı şeyi o. Ve bu, ama bunu kılıflı ve usturuplu yapar. Şeytan gibi. Yani zekice yapar. Sanki birisinin iyiliğini düşünüyormuş gibi yapar. Sanki toplumun menfaatini düşünüyormuş. Yani kisvesi altında yapar bunu. Ama Kur'an'a vurduğunuzda, yani şablon Kur'an ayetleriyle tamamen çelişen ve Kur'an'ın ruhuna tam ters olan bir istek ve arzu olur. O yüzden Kur'an konusunda Kur'an'ın yeterli olduğunu düşünmezler. Yani yobazlar da öyledir. Yani yobazlık münafıklıktır. Münafıklar da aynı anlamda Kur'an'ın yeterli olduğunu düşünmeyip eksik olduğunu düşünürler kendilerince. Ve onun üzerine söz eklemeyi düşünürler.
Katıp karıştırmak amacıyla.
Evet. Ve dil eğip bükerler. Bunu tabii açıktan böyle herkesin anlayacağı gibi yapmazlar. Sinsice yaparlar. Ama Allah Kur'an'ın yeterli olduğunu çok fazla ayette bize bildirmiş. Onlardan birini okuyorum. Bakın, En'am suresi 115. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur, o işitendir, bilendir. Bakın, Kur'an'ın tas tamam olduğunu söylüyor Allah. Yani en ufak bir eksiklik yok, her şey açısından tamam. İnsanın yaşayacağı her türlü sosyal, her şeye yetecek kitap olduğunu Allah söylüyor. Hı hı. Ve onun sözlerini değiştirebilecek yoktur diyor. Kur'an'ın kıyamete kadar değişmeyeceğini Allah vaat ediyor. Daha evvel İncil ve Tevrat insan eliyle değiştirildiği için Allah Kur'an'ı güvence altına aldığını ve Kur'an'ın kıyamete kadar değiştirilemeyeceğini bize beyan etmiş Allah, inşallah buyurmuş. Dolayısıyla Kur'an değişmeyecek. Kur'an değiştirilemeyecek. Yani o yüzden Kur'an'ı değiştiremedikleri için Kur'an'ın dışında mesela peygambere atfen bazı sözler ortaya atmışlar. Esasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemediği, uygulamadığı şeyleri peygamberimize atfederek, işte peygamberimiz şunu dedi, böyle yaptı diye Kur'an'la çelişen birçok şeyi ortaya çıkartmışlar. Kur'an'ı değiştiremedikleri için başka sözleri değiştirmeye kalkmışlar. O yüzden hurafeler ortaya çıkmış. Yani dinde olmayan, Kur'an'da Allah'ın bize buyurmadığı, bizden istemediği, dinde olmayan mesela zorluk çıkartmışlar. Allah ayette dininiz Hazreti İbrahim'in dini gibi kolaydır diyor ayet-i kerimede şeytanlara Allah'a sığınırım. Biz size zorluk dilemedik, kolaylık diledik diyor. Cenab-ı Allah insanın yaşayabileceği bir din indirmiştir. Yani fıtratına uygun olduğunu, yaratılışa uygun olduğunu söylüyor. Kolaylıktan, merhametten, şefkatten, cömertlikten, fedakarlıktan, paylaşmaktan, sevmekten hoşlanan bir ruhla yaratıyor bizi. Aynı şeyi göstermemizi isteyen dini de gönderiyor, Kur'an'ı da gönderiyor ve tamam olarak gönderiyor. Münafıklar bunun tam tersi, menfaatin peşinde koşarlar. Karanlığın peşinde giderler. Müminler aydınlık, ferahlık ister. Onlar karanlık peşinde gider, menfaat peşinde gider. Sen barış istersin, o mücadele ister, cedel ister. Sen kolaylık istersin, o zorluk ister. Yani müminler, Allah kolaylık ister, onlar zorluk ister. Kur'an'da ne istenmişse münafıklar tam tersini isterler ve Kur'an'a karşı o şekilde dil eğip bükerler. Allah'ın izniyle ayrı zamanda Hazreti Mehdi bunu yapan münafıkları da tarihte de yerini alıp deşifre olacaklar onlar da.
İnşallah. Kur'an'ın yeterliliği son derece önemli. Allah çok sayıda ayetle bildiriyor inşallah. Kur'an'ın tam ve yeterli olduğunu ve Allah'tan başka hakem, hüküm koyucu olmadığını. Yani biz mutlaka Kur'an'la hareket ederiz. Bir Müslüman Kur'an'la yaşar, Kur'an'la ölür inşallah. Çünkü Kur'an'la, Allah diyor ki siz Kur'an'dan sorulacaksınız diyor ayette. Bu demektir ki biz sadece ve sadece Kur'an'dan sorumluyuz. Tabii ki en iyi tefsiri yapan peygamberimiz olduğu için peygamberimizin Kur'an tefsirleri doğrultusunda hareket ederek, ama Kur'an'dır sorumluluğumuz bizim. Nitekim Allah mesela çok sayıda ayette Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. Nitekim şeytandan Allah'a sığınırız. Allah şöyle buyuruyor. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Bakın her örnek demek, her örnek demektir. Her şeyi, yani her şeyin örneğini. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Yani onların söyleyeceği, küfrün söyleyeceği, darvinizmin söyleyeceği, başka şeyin getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki diyor Allah. Sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Tam hakkı Kur'an'da bulursunuz diyor Allah inşallah. Biz bu Kur'an'da belki öğüt alıp düşünürler diye insanlar için her bir örnekten verdik diyor Allah. Bakın hep her örnek diyor Allah. Tas tamamdır diyor. Biz bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık öğüt alıp düşünsünler diye. Yani Kur'an'da bir insanın hayatı boyunca karşılaşacağı durumların tamamının cevabı örneği vardır inşallah. Yani Kur'an'ın tabii ki sayfa sayısına baktığınız zaman 6000 küsur ayet yüzlerce sayfadan oluşuyor. Fakat Kur'an'da Allah, tabii Allah'ın ilmiyle her örnekten verdik diyor. Yani bir Müslümanın hayatında karşılaşacağı bütün durumlar, küfürle olan mücadelesi, münafıkların neler söyleyeceği, nasıl davranması gerektiği, müşrikler, peygamberlerin hayatından örnekler, nasıl oturup kalkması gerektiği, ibadetleri nasıl yapması gerektiği konusunda çok kapsamlı ve detaylı bilgi vermiştir Allah. Tam bilgi vermiştir. Tabii ki yani bizim günlük karşılaştığımız herhangi bir örnek Kur'an'ın içinde olmaz ama o örnekle karşılaştığımızda biz nasıl davranmamız gerektiğini Kur'an'da biliriz biz. Bu da Allah'ın hikmiyle, hikmetiyle yazıldığının bir açık belgesidir Allah sözü olduğunun. Hakikaten çok hikmetlidir. Hatta hocamız ayetlerin katlamalı anlamlarını açıklıyor. Ve sık sık ayetlerin daha farklı kapsamlı katlamalı anlamlarını açıklıyor. İşte bu Allah'ın sonsuz ilmiyle yazdığı bir kitap olduğunun gerçeğini görüyoruz burada. Delilini görüyoruz inşallah. Allah sözüdür. Ve Allah tam olarak yeterli olduğunu bildiriyor. İşte münafıkane sistem Kur'an'ın tam olarak yeterli olmadığını iddia eden ve buna bidatler eklediler. Ve 1400 yıldan beri peygamberimizin vefatından itibaren bu devam ediyor böyle. Devam ede geldi inşallah ahir zamana kadar. Ahir zamanda Hazreti Mehdi bütün bu bidatleri ortadan kaldırıyor. Kur'an'ı Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi, Peygamber Efendimizin döneminde olduğu gibi aslına döndürüyor. Yani en önemli vazifelerinden bir tanesi, nitekim maddin tabiün ortadan kaldırılması, Darwinizm ve materyalizmin ortadan kaldırılması, Kur'an'ın Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi aslına döndürülmesi ve İslam birliğinin kurulması. Mehdi'nin önemli vazifeleri inşallah. Kur'an da aslına döndürüldüğü zaman, ki Mehdi, Hazreti Mehdi biliyorsunuz hadislerden de anladığımız şekliyle bütün mezhepleri kaldırıyor. Mezhepler üstü bir müştehit olarak bildiriyor Said Nursi Hazretleri. Mezhepleri ortadan kaldırıyor. Bidatleri kaldırıyor, mezhepleri de kaldırıyor. Kur'an Peygamber Efendimiz'in döneminde olduğu gibi tam yeterli de olduğu için Peygamber Efendimiz'in tefsirleriyle inşallah ahir zamanda tam olarak yaşanıyor. Ve dolayısıyla bu dünyaya büyük bir mutluluk, sevgi, bereket, adalet getiriyor inşallah. Ve Mehdi dediğimiz gibi mezheplerinde kaldırıcısı oluyor inşallah. Kur'an'ın aslıyla hakim olmasını sağlıyor. İşte bu cereyanın münafıkane sisteminin de kalkması anlamına geliyor inşallah. Çünkü Kur'an'ın tam yeterli olduğunun bilinmesi ve gerçek anlamda Kur'an'ın yaşanması bütün cereyanın münafıkane sistemi ortadan kaldıran bir şey olmuş oluyor. Çünkü cereyanın münafıkane sistem deyince hocamızın dediği gibi sorun iman sorunu oluyor o zaman. Yani münafık fıkıh bilgisi var. Eklemeler, çıkartmalar yaparak hurafe sistemi meydana getirmişler. Bu yaşandığı zaman dinsizlik ortaya çıkıyor zaten. Dini boğan bir sistem bu. Yani dindarlığı boğan bir sistem. Hurafelerin zaten mesela münafık demişti hocamız. Bu anlattıklarından, müşriklerden, işte atalarımızdan şöyle duyduk. Bakın zan ve tahminle yalan söylerler diyor Allah. Hep zan ve tahminle müşrikleri örnek göstererek, atalarımızdan biz böyle işittik, böyle duyduk diyerek, dillerini eğip bükerek bir sistem meydana geliyor. Ama demişti hocamız, buna zaten kendisi de inanmıyor, kendisi yaşamıyor ki bunu. Yani bu ağzıyla bunu söylüyor ama diliyle, tabii cahilliğinden yapanları tenzih ederiz. Bu gerçek anlamda münafıklar, bunu dilleriyle söylüyorlar ama kendileri zaten yaşamıyorlar bunu. Zaten yaşaması da imkansız bir sistem bu hurafeler. Çünkü dinde Allah kolaylık var diyor. Kur'an tam ve yeterlidir diyor ve sizi kolay olan için başarılı kılacağım diyor Allah. Yani din zaten kolay olandır. Dinsizlik yaşamak çok zordur. Bu hurafeleri yaşamak imkansızdır zaten. Onların meydana getirdiği bu hurafe sistemi yaşamak. Dolayısıyla şeytanın istediği bir sistem bu. Dinin yaşanmaması. Onun için de içeriden işte dindarmış gibi görünerek böyle kaleyi içeriden fethetme amacıyla bağnazlık ve yobazlık. İşte bu cereyan-ı münafıkhane budur. Bunun puslu ortama hakim oldu böyle. Boğdular böyle dindarlığı. İslam alemi bölündü, parçalandı. Binlerce ayrı gruba ayrıldı. Her biri birbiriyle düşman hale geldi. Bu sistemden dolayı, cereyan-ı münafıkhane sisteminden dolayı. Şimdi onun kaldırılması dönemi inşallah. Ve Kur'an'ın tam anlamıyla yaşanması da mükemmel bir din anlayışı. İşte zaten Kur'an'da Allah'ın tarif ettiği. Nasıl oluyor Müslüman? Müslüman son derece güvenilir bir kere. Allah'tan çok korkan, çok güzel ahlaklı, merhametli, sevgi dolu, şefkat dolu. Yani bütün dünyaya sevgi, şefkat, merhamet hakim olacak. Sanatta, bilimde, teknolojide muazzam bir ilerleme olacak. Çünkü Allah zaten bakın bilimi emrediyor Allah. Bilim yaparsanız diyor Allah'ın varlığını, mesela göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler diyor. Ne kadar düşünürler diyor, bakın ayaktayken, oturduklarında, yanları üzerine yattığında, yani sürekli göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünen, bakmıyorlar mı o deveye diyor, bakmıyorlar mı gökyüzüne diyor. Yani biz teleskopla bakacağız, inceleyeceğiz, bilim yapacağız. Sanatı, Hazreti Süleyman'ın hayatını örnek veriyor Allah Kur'an'da. Nasıl bir sanat döneminde hakim olmuş, İslam hakimiyeti var o dönemde. Sarayının nasıl yapıldığını, kazanlarının inşallah oradaki üstün sanatı anlatıyor. Dolayısıyla işte böyle bir dönem hakim olacak.
İnşallah.
Her sevginin, şefkatin, merhametin, adaletin, güzelliğin hakim olduğu, sanat ve estetiğin hakim olduğu, gerçek anlamda İslamiyet'in yaşandığı dönem geldi inşallah.
İnşallah.
5-10 yıl içerisinde hepimiz Allah'ın izniyle göreceğiz bunu inşallah.
Adnan Oktar'la Gene Sohbetleri programımıza Sayın Adnan Oktar'ın katılımıyla 00.30'dan itibaren Mavi Karadeniz Radyo, TV Kayseri, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz. Hayırlı geceler.